1963 doğumluyum. Doğduğum zaman iri parlak bir bebek olduğum için dedem erken evleneceğimi varsaymış. Resmi nikahın da esas olduğu bir aile düzeninde büyüdüm. Yaşımı o yüzden bir yaş büyük yazdırmış ki erken evlenirsem resmi nikahın tarihini yakalayayım diye. Böyle muhafazakar bir aile ama CHP'li falan bir aile. Kentli bir aile. Antepliyim. Büyük bir aile olarak, büyük bir aile evinde yaşadım çocukluğumda. Amcalar, babaanne, dede, büyük bir avlu, büyük bir eski Antep evi. Onun en üst katında bizim kendi küçük dairemiz. Altta diğer iki amcamın iki ayrı dairesi, en altta babaannem gibi. Güzel bir, canlı bir çocukluğum oldu. Yıllar sonra eşime karaciğer verme sürecinde bir psikolog benim kişilik ve gücümü test ederken çocukluğumu, hapishane hayatımı falan sorduğu zaman şey demişti, sen gücünü çocukluğunda geçirdiğin o kalabalık ailedeki o mutlu çevre yaşantısıyla birlikte yaşadığın o aileden almışsın demişti. Bana Almanya'da bir Hamburg'da bir doktor, psikiyatrist operasyon öncesi görüşmeler yapıyor ve özel hayatını da bilmek istiyor ki şeye karşı nasılsın diye. Beni güçlü bulmuştu ve böyle demişti. Yani çocukluğumda güzel anılarım var. Sokaklarda oynadık. Bir kız çocuğu olarak biraz yüksek aktif bir mahalle çocuğuydum. Tombik Texas okuyan bir çocukluktu bizimki. Daha sonra muhafazakarlık dolayısıyla yine kız çocuklarının okuması ama okumasını da istedikleri ama kız lisesi tercih ettiler. Okuma alanı olarak ve kız lisesinde okudum. Ablam da ben de kız lisesinde okuduk. Ahlak dersine MHP'li bir hoca giriyordu ve siyasal eğilimlerimizi bildiği için ahlak dersine zayıf verdi diye babam çıldırmıştı. Ben ahlak dersim zayıf diye böbürlenerek söylüyordum. Babam utanıyordu. Deme kimseye çünkü kız kısmı sonra almazlar, ahlakı bozukanlar. Böyle bir muhafazakarlık ve böyle bir aynı zamanda muhaliflik arası bir hikayenin arasındaydık. Okulda öğretmenlerimiz köy enstitüsü mezunları öğretmenlerdi ve o anlamda biz de sorgulama, tartışma, yorumlama gücünü geliştirmişlerdi. Edebiyat hocalarımız, matematik hocalarımız vesaire vesaire hepsinden de iyi dersler aldık lisede. Daha sonra yine liseli yıllarımda kitaplardaki MC hükümeti döneminde kitaplardaki işçilere hakaret eden cümleler dolayısıyla ahlak kitabında vardı böyle bir cümle. Bir işçinin şerefiyle doktorun şerefi bir mi olur cümlesi vardı. Kitaplar yakıldı. Bizler bizim kuşakta kitap yaktık bu düşüncesinden dolayı. Yani böyle kitap olmaz, böyle şey olmaz diye. O dönemde ben ilk politik cezamı aldım diyeyim. Okuldan 3 gün uzaklaştırma aldım. Aile için çok utanç oldu bu. O yüzden üniversiteyi okumam gerekiyordu ki hani o lekeyi temizleyeyim hali. Üniversite kazandım ama gazetecilik kazandım. Eyvah eyvah babam için. Bu kız zaten muhalif şeyi var, yapısı var. Eşitlik hak derdi olan bir çocuk. Bu hapse girer diye okumamı istemedi. Gazetecilik okumamı istemedi. Yeniden sınava girmem için okey tamam dershaneye git ama gazetecilik okuma. Gazeteciler hapse giriyor dedi. Yeniden sınava girdim. O arada MC hükümetlerinin tam değişim dönemi 77. Eğitim enstitüleri Ecevit hükümetiyle eski bütün şeyler iptal oldu. Sınavlar taraflı sınavlar, bu komando Ayvaz'ın sınavları iptal oldu. Yeniden öğrenci alımına geçti eğitim enstitüleri. Ben de gazetecilikteki kaydımı, gazetecilik kaydını yaptırmıştım tabii. Eksternlik vardı gazetecilikte. Oradan kaydımı alıp eğitim enstitüsüne geçtim. Orada öğrenci kalabalığı oluşturalım diye. Ama o arada okul açılamadı, kavgalar, gürültüler vesaire. Yeniden sınava girdiğimde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gıda mühendisliği bölümünü kazandım. Oraya geçiş yaptım. Bu arada lise sondayken yine şehirdeki bir kadın derneği, tek kadın derneği ve güçlü bir kadın derneği vardı. Kadın Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği idi. 17 yaşındaydım ama dedem beni bir yaş büyük yazdırdığı için faydası oldu. Erken üye olabildim oraya. Bu kadın derneğine üye oldum. Lise sonundayken. Ailemden gizli gittim tabii bu derneğe. Çünkü o tür faaliyetlerimden rahatsız oluyorlardı. Bu kızın başına iş gelecek diye. Çatışmalar başlamıştı. İnsanlar öldürülüyordu. Sokaklarda pusular kuruluyordu. Okullarda sıkıntılar yaşanıyordu. Beni onlardan uzak tutma gayreti başladı bizimkilerin. Ben kadın derneğine gizlice gidiyordum. Kadın derneğinde mahallede okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma öğretme kursları açtık. O kurslara gidip onlarla birlikte yetişkin eğitimi nasıl olurun bir ön eğitimini alıp yetişkinlere okuma yazma dersi vermeye başladık. Liseyi bitirirken, liseli yıllarımda diyeyim. Okuma yazması olan kadınlara da yine ulaşmak için, çünkü kadınlara ulaşmaktı hedefimiz bu dernek bazında. Okuma yazması olan kadınlara da biçki dikiş kursu vermek gerekiyor gibi bir saptama yaptık. Biçki dikişle o mahallede ihtiyaçları, evlerinin ihtiyaçlarını karşılasınlar diye. Gittim Kız Enstitüsü'nün kurslarına katılıp orada biçki dikiş öğrenip aynı zamanda mahallede onu uyguladım. Öğrendiklerimi onlara öğrettim. 5.000 civarı üyesi olan bir dernekti ve ben 1.500 kişiyi oraya üye yaptım. O derneğin 1.500 üyesi bendendi diyeyim. Böyle yoğun bir çalışmaydı, keyifli bir çalışmaydı. Kadın arkadaşlarımızla sürdürdüğümüz bir çalışmaydı ve benim için yoksullukla tanışma haliydi. Ekonomik düzeyi iyi bir aileden geliyordum çünkü. Yoksullukla tanışma, geleceğe doğru başka bir toplum yaratma hedefiyle tanışma, bir özgürlük taşıyordu bana, bir özgür olma, özgüven veriyordu bana. Aslında Kadın Hakları Koruma Derneği aslında gerçekte kadınlık durumunu çok sorgulamıyordu. Sadece kadınları politik sahaya çekmeye çalışıyordu. Ve oraya çekmeye çalışan o haliyle de ciddi ciddi bizi özgürleştiriyordu aslında, bir güç veriyordu. Demciyol çevresinde arkadaşlarla, dernek yönetimindeki Demciyol çevresindeki kadın arkadaşlarla bağım vardı. O bir süre sonra kendimi öyle addetmeye başladım. Ben de şeydim, o çalışmaların içerisinde kendimi öyle hissetmeye başladım. Yani örgüt üyeliği adı değildi bunun adı hiçbir zaman. Kendini hissetme haliydi hep. Oradaki mahalledeki kadınlarla dünyayı tartışır hale gelmiştik. Okuma yazmayı yeni öğrenen kadın sosyalizmin sorunlarını tartışıyordu. Hiç unutmadığım ve hep anlattığım bir örnektir. O dönemin sol örgütlerinin en önemli ayrımları dünyadaki sosyalist devletlerle ilişkide onların bakış açılarını tartışmakta farklılaşmaydı. Sovyetler Birliği geri dönüş sürecinde diyenler vardı. Sovyetler Birliği kapitalist diyenler vardı. Sovyetler Birliği şey diyenler vardı, sosyalist diyenler vardı. TKP, işte halkın kurtuluşu, halkın birliği filan gibi örgütler farklı yaklaşıyorlardı, emeğin birliği gibi. Bizim bakış açımızla yorumlatabildiğimiz sosyalizmi bir gün mahalleye gittiğimde iki kadın kapı önünde tartışıyorlar. Kızlarını ya da çeyizlerini ya da başka şeyleri konuşmuyorlar, şunu tartışıyorlar. Emeğin Birliği sempatizanı, taraftarı bir kadın, mahalleli, şalları buraya çekmiş, bol büzgülü şallarını. Oturuyorlar şeyde, çekirdek çitlerken de bunu konuşuyorlar. Sovyetler Birliği'nde geri dönüş olabilir mi? Akıllım diyor. Bu ne demek diyor. Şimdi diyalektiğe aykırı diyor. Sen diyor doğmuş çocuğu karna koyacaksın diyor. Diyalektikte diyor olmuş bir şeyi geriye çeviremezsin diyor. Bizim kadın da diyor ki akıllım diyor sen sosyalizmi doğmuş çocuk mu zannediyorsun? O hamile kadın biz düşük yapıyor diyoruz diyor. Hamile kadın düşük yapıyor diyoruz. Tabii ki doğuramayacak diyoruz. Çünkü o bir geçiş toplumu diyor. Bunu okuma yazmayı bizden öğrenen sokaktaki kadınlar konuşuyorlar. Oturmuşlar şeye, kapı önündeki eşiğe bunu konuşuyorlar. Toplum bu kadar ilgiliydi dünyaya. 78-79 yıllarında toplum dünyaya ve şey politikaya, dünyayı değiştirme politikasına bu kadar ilgiliydi. Okuma yazmayı yeni öğrenen insanlar bile bu ayrıntılarla ilgiliydi. Umut veriyordu bizim için. Evlerinden eski çarşaflarını bize verip birlikte pankart yazıyorlardı eski çarşaflarla. O pankartlarla kocaları köşe başını bekleyip CHP'li kocaları aşmışlardı artık. Onları atlatıp mitinge bizle gidiyorlardı. Keyifli, güzel ve sevgiyle andığım yıllar. O dönem yine evlerinde okuma yazma kurslarında evini açan, evinin işte henüz bitmemiş bir inşaat odasını açan bir ailenin oğlu bugün Antep Baro Başkanı. O zaman küçük bir çocuktu. Bizim dergilerimizi alıp ters çevirip, düz çevirip okur gibi yapıp çocuklarla buluşurlardı. Şimdi baro başkanı. O dönemde benim cezaevine girişim 79'da bir lisedeyken Ankara'ya öğrenime kazanıp gitmiş olan bir arkadaşımla yazışmam. Kadın Hakları Derneği ile ilgili kongresini anlattığım bir mektup, o bir pankart asarken yakalanmış. Mektubum ele geçmiş bundan dolayı Antep'te okulumdan şeyden ODTÜ'deyken beni aldılar ve evdeki dergiler ve tartışma notlarım dolayısıyla bir 6 ay yattım örgüt üyeliği olmaktan. O dönemin birkaç ayını Merkez Komutanlığı'nın bir odasında geçirdim. Yine Kadın Hakları Derneği'ndeki 4 kadın daha getirildi. Onların da evlerine, Kadın Hakları Derneği'ndekilerin de evlerine baskın yapıldı. Çünkü bu arkadaşımın, Ankara'daki arkadaşımın daha önce oturduğu binada oturuyordu o kadınlar da. O binada basılıp onun da evi basılınca oradaki kadınlar da Kadın Hakları Derneği çevresindekiler şey yapıldı. 12 şey sıkı yönetim dönemleriydi. O bölgesel sıkı yönetimler. Henüz o 12 Eylül 79 pardon ben 89 mu diyorum bunları? Tabii. 79 yılları. 79 yıllarında henüz 12 Eylül öncesi sıkı yönetim, bölgesel sıkı yönetimler Antep'te vardı. Evlerimize işte askerler baskın yaptı. Kadın Derneği çevresindeki bazı insanlara. O diğer arkadaşların evlerinde çıkan dergiler, Devrimci Halkın Birliği'nden arkadaşlardı. Onların evlerinde çıkan dergiler, dolayısıyla onlar alındı falan. Biz hep beraber koğuşta kaldık. Tanıdığım kızlardı zaten Kadın Derneği'nden dolayı da. Çok güzel anılar yaşadık tabii. 3-4 kişi bir odada acı şeyler de yaşadık. İşkencede öldürülenler, diğer Merkez Komutanlığı'nın bir yerinde öldürülen şey Halkın Kurtuluşu'ndan. Bunun ölümünü kapının arasındaki delikten gizlice izledik, haber verdik filan filan. Acılar da oldu ama koca bir şeyde, Merkez Komutanlığı'nda bir odadaydık. Sonra o bir odada kalmanın getirdiği sıkıntılarla bize şeye gönderdiler. Tuvalet için bile kapıyı çalıyorduk ve bizi tuvalete asker nezaretinde götürüyorlardı. Şehrin eski cezaevi, sivil mahkumların olduğu cezaevine götürdüler bizi. 3 ay kadar da orada kaldık. İlk kez orada toplumun itelediği, ötelediği, toplumla uyum sağlayamamış, çeşitli suçlar işlemiş, cinayet, hırsızlık, bedenini satmak, zina gibi suçlara bulaşmış, suç tırnak için bulaşmış kadınlarla bir arada olduk. İşte 18'inde, 19'unda çocuklardık. Bunların mektuplarını yazıp bunlara okuma yazma kursları vermeye başladık. Her sabah 1 saat bunlara okuma yaptık, kitap okuduk, ana romanını okuduk. Ana romanını okurken Pavel'i dinleyen yaşlı bir teyze oturup ağlayıp oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Oğlu kızına tecavüz ettiği için öldürmüş. Kendisi ne kadar acılar çekmiş. Keşke oğlum da Pavel gibi devrimci olabilseydi diye oturup ağlamıştı. Yine kocasını öldürmüş, kızına tecavüz eden kocasını öldürmüş bir kadın vardı. Ara sıra çığlıklar atardı. Mındık ana derdik. Nedense bilmiyorum, mındık ana derlerdi çünkü. Yine 3 çocuğu olup başka erkeklerle ilişki kurmaya başladığı için kocasının sokağa attığı bir kadın pazarlanmaya başlamış. Kadın tüccarların eline geçmiş. O kadın tüccarları arada başka birine de satıyorlar. Patron değiştirin diyor. Biz 18'inde bunların hepsinin tanığı olduk. O patron değiştiren kadın patron değiştirmekten bıkmış, yorulmuş, isyan etmiş. Gitmiş polise şikayet etmiş kendi şeyine. Beni demiş satıyorlar. İşte patronum şuydu ötekine satıyor falan diye pezevengini şikayet etmiş. Karakolda da diyor o gece bütün polisleri çağırdılar başka karakolların polislerini. Hepsi benim üstümden bir geçti diyor. Şok olduk tabii. Ama ben çok yoruldum. Günde 40-50 tane erkek diyor giriyor çıkıyor diyor. Ben diyor yoruldum diyor bıktım diyor. Onun için diyor şikayet ettim diyor. Tabii çok düşünebilme yeteneği zayıf bir kadıncağızdı. Ancak yaşamını böyle sürdürmeyi öğrenmeye başlamıştı. Ziyaretine gelen bir sürü erkek pezevenk vardı. Çıktığı zaman çünkü sahibi olmak istiyorlardı. Onlara her birine diyordu ki bana sakız alsana çocuk senden. Bir de hamileydi kadın. Ve çocuğum senden diyordu her gelene ve sakız aldırtıyordu. Öyle bir şey. Ve biz bunların hepsinin tanığı olduk. Bunlarla birlikte yaşadık. Birlikte çay içtik. Birlikte dertlerini dinledik. Onları anlamaya çalıştık. Zinadan gelmiş kadın vardı mesela. Ne demek zina? Zinadan gelmiş kadın da kendini ihbar etmişti. Şöyle, kocası, kendi kocası yakışıklı, genç bir adam. Hamamda çalışan, kese yapan hamamlarda, zengin kadınlara hizmet veren falan bir kadın. Güzel de bir kadın değil yani. Erkeklerin beğenisi açısından bakarsan. Adam kadının kız kardeşiyle yatıp kalkmaya başlamış. Kadın bunu keşfettiği için adamla kavgalaşmış. Kızın ailesi adamı şikayet etmiş. Kendi kızlarıyla, diğer yaşı olmamış kızlarıyla yatıyor diye. Adamı hapse atmışlar. Zengin bir kaçakçı tüccara vermişler. Ha boşanmamış resmi olarak içeride. İlk kocası da zengin bir herif. Bir de çocukları var. Çocuk o arada düşmüş ölmüş falan ne olduysa. Evlenmek istemiyor da hala gözü. Kız kardeşiyle yatıp kalkan kocada ama yani ne yapsın? Gidiyor şikayet et beni diyor diyor ben sana zinadan ben de senden yatarım ömür boyu yatarım filan durur mu hemen şikayet ediyor halde içeri atılıyorlar Ayşe mektup yazıyor canım ciğerim gözünün yağını yiyeyim mektupları para istiyor. Zafer'e mektup yazıyor, para gönderiyor. Canım ciğerim senin için ölürüm, yatarım, yaşarım bilmem ne. Neyse 3 aylık o zamanki zina suçunun şeyi, karşılığı 3 ay yatılır. 3 ayın sonunda artık bıktı cezaevinden. Yani hiç de öyle camiyle yatılacak bir yer değilmiş yani. Çıkacak, mahkemede çıkacağım diye hevesle gitti mahkemeye. Mahkemeden geldi ayılıp bayılarak. Ne oldu? Ben şikayet etmiş, oğlumu öldürdü diye. Oğlu şeyden, merdivenden düşüp ölmüş çünkü. Oğlumu öldürdü diye. Bu sefer oğlunu öldürmekten yatmaya başladı ayılıp. Böyle hikayeler yaşadık. Yani ilginç. Vardı, kocasına ihanet etmiş olduğu için hapse giren, zinadan yırtma. 3 tane de onun erkek çocuğu var, küçük. Ama bin pişman, hayatımı çocuklarımı adayacağım halinde eve gelen elektrikçiyle yatmış. Bütün hayatımı artık benim 3 tane erkeğim var, onlara adayacağım halinde bir kadın. Ben tahliye olduktan sonra da bir gün tesadüf adliyede karşılaştım. Kocasıyla boşanma davasındaydı. Sonra kadını kardeşlerinin öldürdüğünü öğrendim. Namus hikayesine öldürüldü. Bütün bunlar tabii bizim çocukluk çağımızda yaşadığımız öğrenme halleriydi. Bu arada 12 Eylül geldi. Ben ilk mahkemede bırakıldım o dönemde. Tekrar mahalle çalışmaları, tekrar politik çalışmalar daha gizli hale gelmişti artık, yakalanmalar vesaireler olabiliyor diye. Ben ilk mahkeme beraat ettim. Tek kişi yargılanıyorum. Tek kişiden örgüt eylem yok. İşte bir mektup ve bir sürü kitap var. Bundan dolayı da ceza yiyecek bir şey tutturamayacakları için beraat etmiştim. Ama 12 Eylül'ün işte tamtamları başlamıştı gelmeye, ayak sesleri başlamıştı. Operasyonlar oluyordu, farklı insanlar işte sürekli yakalanıyordu ve biz de daha gizli ilişkilere doğru evrilmeye başladık şehirde. Ailem okulumun önünü iyice açmak zorundaydı çünkü yoksa evde kalacağım. Yani artık tam defolu bir kız halindeyim içeri girdiğim için. Yaz döneme bir Kıbrıs'a gittik. Biz Kıbrıs'tayken bir baktık, sabah babam dedi ki darbe oldu, darbe. İhtilal, ihtilal. Ne? Yani plaja inmiş, orada duymuş. Neyse baktık işte şey gelmiş, generaller falan. Burada kalmam için ısrar etti, dönmek için ısrar ettim. Çünkü arkadaşlarım beni bekliyor. Okulum bekliyor diye ısrar ettim. Döndük. Orada bana eğitim imkanı sunacaklardı. Kardeşim orada eğitim için bıraktılar. Beni ısrarımla mecburen getirdiler. Geldiğimizde zaten aranmaya başlamıştım. Eski aranan herkesi toplamaya çalışıyorlardı. Eskiden girmiş çıkmış herkesi. Biz de henüz yeni ev değiştirerek Kıbrıs'a gitmiştik. Dolayısıyla yeni evimizi bilmiyorlardı. Aranmaya başladım ama sıkı değildi. Ve şehirdeki arkadaşlarla ilişkiler sürerken yeniden geri çekilme ama bir şeyler yapmak için hazırlanmaya çalışma halleri. Büyük operasyonlar başladı, şehirde sıkışıldı. Arkadaşlar bir Veysel Güneyler'in yaşadığı çatışma oldu. Orada çok sevdiğim bir arkadaşım öldü. Ali İhsan Özer, Veysel yaralı yakalandı ve idam edildi. Ben yoğun bir aranmaya başladım, evi terk ettim. Anneme, babama bir not bırakıp evi terk ettim. Babam götürülmüş, o da sorgudan geçmiş. Getir kızını ne yapalım diye cinsel küfürlerde bulununca adamcağız hakikaten çok muhafazakar, namusçu. Çok ağrına gitmiş. Kafasıyla, elleri kolları gözleri bağlı, kafasıyla polise girişmeye kalkmış. Arkadaşlar anlattı bunu. Babam anlatmaz çünkü gurur meselesi yapar. Emniyette o günlerde olan arkadaşlar anlattı. Kafasıyla polise girişmeye kalkmış. İyi bir dayak yemiş orada. Sonra ben bir süre kaçak, önce Ankara'daki arkadaşlar üzerinden bulur muyum diye Hoca'ya gittim. O Adana'daydı. Adana'ya geçtim. Biraz Adana'da kaldım. Ama her yer darma duman oluyor. Her yerde operasyon var ve ben tek başıma hem örgütsüz hem şey kaldım. Ailesiz. Antep'ten evi terk ederken arkadaşlarımla bağlantılı terk ettim. Fakat tam evi terk ettim, buluşmaya arkadaşım gelmedi. Antep'te de tam böyle evi terk edip çıktıktan sonra zaten geri dönsem polise gitmek halinden başka bir şey değil, kaçacak şey yok. Yani 5-10 gün barındım falan gibi bir şey oradaki eş dost tanıdığım arkadaşlardı, ama bir yandan da arkadaşlarımla da bağ kurmak istiyorum tabii. Başka yerler daha sağlamdır diye işte neyse Adana'da birkaç ay kaldım. Sonra ailemle tekrar uzaktan bir bağ kurdum. Öldüm mü kaldım mı telaş içinde olan ailem beni en azından gizlice görmekten bile mutluydu. Tekrar Kıbrıs'ta pasaportum hala var ve o zaman böyle dijital şey de olmadığı için bir günde 1.000 kişi gidiyorsa tek tek hepsini şeyden inceleyemiyorlar. Biraz tipine bakıp şüphe duyduklarını listelerden incelemeye alabiliyorlar. Oradan Kıbrıs'a gidip Kıbrıs'tan Suriye üzerindeki arkadaşlarla bağ kurmam istendi Adana'daki arkadaşlarca. Orayla bir bağ kurmaya çalışalım Suriye ile diye. Kıbrıs'a gittim. O bağı kurmaya çalıştım. İşte notlar gönderdim falan filan Kıbrıs'taki şeydeki Suriye'deki arkadaşlara. Bu arada babam, kardeşim orada öğrenciydi. Artık orada olduğum için babam geldi. Orada kalmam için her şeyi söyledi. Tehdit etti. Dönmek istiyorsan seni teslim ederim dedi. Hadi et dedim. Böyle resleştik. Edemedi. Oturdu ağladı. Birlikte döndük. Mersin'den ayrıldık. Neredesin onu söyle dedi. Size tehlike yaratmasın söylemeyeceğim dedim. Döndük. Adana'dan arkadaşlar operasyon yemeye başlamıştı. Buluşma günüme gelmedi arkadaş. Başka bir bağlantım olan yine Antep'ten Adana'da kaçak yaşayan bir arkadaşımla neler yapmamız gerekir konuştuk. Adaydı o dönem, o geldi. Onunla konuştuk neler yapalım. Tamam, sen istersen tekrar Kıbrıs'a dön, oradan bağlantı kuralım. İşte ben de şuraya Ankara'ya döneyim, sen İstanbul'a dön falan hali kendi aramızda. Tekrar haberleşmek üzere. Ben en son Antep'e gidip ailemden para alıp diğer arkadaşımın ailesiyle bağ kurup ona para temin etmesini sağlayıp ailesinden sağlayıp dönecektim ki Antep'te yakalandım. Antep'te gittiğim yine Suriye'den bağ kurmaya çalıştığım bir arkadaşım vardı. Onun not gönderdiği bir adres vardı. O arkadaşımın ailesini de daha önce o evde, o adreste barındırmıştım ben. Şimdi Hollanda'da eyalet meclis üyesi olan bir arkadaşım. Evinin basıldığı, evin sahibi olan arkadaşım. Onunla Suriye'den bir iki kez notu o adrese göndermişti. Benim onları barındırdığım adrese. O adrese gittim. O adresi karısı yakalanmış arkadaşımın. Karısı o adreste barındıklarını göstermiş. Adrese tezgah kurmuşlar, orada yakalandım. Böylece girdim cezaevine. Bu kez eski cezaevine girmedim. Antep'teki o kiliseden bozma bir cezaevinde kaldım. Antep'teki şey. Ya Antep'e gittiğimde o evden yakalandım. İşte nerede kaldım bunca zaman sorgularını atlatmak için dedemin evini gösterdim. Kullanılmayan dedemin, çocukluğumuzun geçtiği ev duruyordu. Dedemin evini gösterdim. Oraya karakol kurdular. Dedem yakalandı oradan. Sonra anne ev boş kullanılmayan ev olduğu için ama ailem de benim yakalandığımı fark etsin istiyorum. Yani peşime düşsünler, emniyette kendimi kötü hissetmeyeyim, beni arayanlarım var. Bu duyguyla kendimi güçlü hissedeyim istiyorum. Bunun için de şimdi dedem o evi kullanmıyordu ama öğlen saatleri iş yerine yakın olduğu için o eve girip öğlen de bir saat kadar bir uyuyup gidiyordu. Evin eşyaları falan var. Ondan sonra sadece yani eskiden herkesin yaptığı o yazlık eve eski eşyaları bırakmak hali gibiydi. O benim çocukluğumun evinde herkesin böyle kıvır zıvır eskiden kullandığı eşyalar, işte buzdolabından bilmem neye var olan bir ev. Dedem oraya girip orada arada bir dinleniyormuş. O gün de gelmiş, birden adamlar karşısına, yani karakol olan eve girmiş. Adamlar karşısına geçince kaçmaya çalışmış. Ama dedem bunu daha sonra şey diye anlatıyor. Yok, koluna yapıştım, ulan teröristler ne işiniz var benim evimde dedim onlara diyor. Polisler de deden nasıl kaçtı kız diyorlar bana sorguda. Ve dedemi de getirdiler, camiden nihayet birini getirdik dediler. Çünkü dedem şey dedi, saatine baktı, eyvah benim namaz saatim geçti dedi. Şimdi dedeme sorguyu sonra anlatayım, dur. Babaannem, şey, anneannemin evini gösterdim. Çünkü dedemin evinde kimse yoktu ben o evi gösterdiğimde. Benim yakalandığımı anlamaları lazım diye. Bir de anneannemin evini gösterdim. Anneannemin yaşadığı büyük bir ev o da. O eve gittik. Beni evin olduğu sokağın öteki ucunda tuttular. Anneannemin görüşünden uzak tuttular. Kapıyı çalıp kız şey diye, yani anneannemin evinde kalıyordum dedim. Torununuz nerede falan yaptılar anneanneme. Ben orada çığlıklar atmaya başladım. Bırakın anneannemi, anneanneme zarar veriyorsunuz falan. Beni de duysunlar istiyorum. O arada anneannemin kız kardeşinin evi de karşısında hemen. Onlar oradan yukarıdan izlediler ve benim yakalanmış olduğumu öğrendiler. Onların beni gördüğünü görünce rahatladım, gevşedim. Çığlıklardan vazgeçtim. Ama anneannem tabii çok üzüldü. Kadıncağızın şekeri fırlamış falan. Sonra yakalandığım ailem fark etti en azından duygusuyla. Daha rahatlayıp sorguda kendimi daha güvende hissettim. Ne yaparlarsa yapsınlar, ölsem de arkamdan birileri olacak halindeyim artık. Dedemi getirdiler birkaç gün içinde. Dedem geldiğinde dedeme işte dediler, o evde yakalanmış. Senin dediler bu torun sana ve anneannesine düşman. Bak onları verdi, arkadaşlarını ele vermedi falan. Bir de o evde buzdolabı bile var diyordu. Biz girdik, buzdolabı yok. Evin eşyalarını saydırdılar bana. Evde buzdolabı yok. Yalan söylüyor. Senin evinde bile kalmış. Ha, buzdolabını ben bir gün önce taşıdım ya dedi dedem. Hakikaten öyleymiş, ben farkında değilim. Dedemin saflığından da inanıyorlar tabii. Dedem yalancı dedi, sen o evde ne zaman kaldın dedi. Kalmadın ki dedi. O arada babamı da getirmişlerdi. Babam da sorguda. Babam dedi, baba biz sana söylemedik. Sen yaşlı insansın, sağda solda lafını edersin diye. Kızımızı korumaya çalıştık. Kızımızı korumak hakkımız ya. Babam bana da mesaj veriyor. Kızımızı korumak hakkımız ya. O yüzden biz kızımızı koruyalım diye sana da söylemedik, orada sakladık. Ha öyle mi? Ben bilmiyorum dedi dedem. Yaşta artık çok 90 yaşlarındaydı. Ya babaannemi ben birinci girişimde kaybetmiştik. Dedem yeniden evlenmek istiyordu. Yalnız yaşayabilme gücünde olmayan erkeklerdendi. Evlendirin beni yapıyordu çocuklarına. Orada da polislere dedi, ya ben evlenmek istiyorum. Neyse, dedemin derdi o. Dediler tamam biz sana buluruz falan, aldılar, tamam senin namazına götürelim. Baktılar bir şey yok. Bir şey anlayamıyorlar dedemden. Dedem de Antep Harbi'nde yaşamış, genç 18'lerinde falan o yıllarda. Antep Harbi'nde Kara Yılan'la birlikte Fransızlara karşı çarpışmış birisi. bize çocukken bunları anlatırdı. Nazım Hikmet'in Karayılan'ın yanı başında yaşamış bir adamdı ve biz bu efsanelerle büyümüştük. Nasıl Fransızlarla düşmana karşı şehri savunmuşlar, kendi aralarında evler arası gizli geçitler kurup işte şeyler, ekmekler hazırlayıp aç kalmamaya çalışmışlar falan kısımlarını anlatırdı dedem. Bu dedem artık olmuş böyle yaşlı bir adamcağız yani, bir şey çıkaramazlar. Bir yandan tabii en önemli kayguları babam içinde oydu. Sana bir şey yaptılar mı dedi gizlice. Yani tecavüz falan, en büyük korkuları o. Yok dedim, rahatladı. Yani perişan vaziyetteyim. Paramparça edilmiş haldeyim ama onlar için önemli olan bir de tecavüz yedim mi hali. Askıya alınıyorum. Filistin askısı denen hikaye şu. Arkadan bağlıyorlar iki kolunu. Arkadan yukarı kaldırıyorlar ve senin vücudun, kolların havada kalıyor. Arkadan kolların havada kaldığını orada tanık oldum kendimde. Yani kolum arkadan havaya şöyle çıktı. Yani bütün bunları yaşamış birisiyim. Babamın derdi ama tecavüz edildin mi? Onu sorma. Kötü bir şey yaptılar mı, yok. Şimdi devrimcilere güvenleri şuradandı. Biz aslında kadınlık durumunu hiç sorgulamayan bir toplumduk diyeceğim yine. Ve bize güvenmelerini, biz erkeklerle hemen olur olmaz yatmıyoruz'u anlatmak üzere kurduk. Bize güvenlerini oradan sağlamaya çalıştık. Biz sizin anladığınız namus, ahlak kavramlarına uygun insanlarız. Arkadaşlarımız da öyle. Bizi yatağa düşürmek için uğraşmayan insanlar. O yüzden biz aşkı, şeyi hep kontrollü ilişkilerde yaşayan insanlar olacağız mesajını veriyorduk ailelerimize aslında. Belki muhafazakarlığımız, o günlerin solun muhafazakarlığı buradan başlar. Çünkü toplumun kutsallarına saygı göstermeye çalışarak onlarla bütünleşmeye çalıştık. O kadarını yıkabilme gücünde değildik. Ancak sokağa kendimizi atma gücündeydik kadınlar olarak. Onu başarmak bile çok önemli bir şeydi. Görücü usulüyle evlilik yaşayan bir toplum Antep'te. Bu evlilikleri aşabilmiş kadınlar olarak, bu tür şeylere itiraz edebilmiş kadınlar olarak, evden istediği saatte çıkmaya çalışma gayretini gösterip kendi bağımsızlığını ilan etme yoluna adım atmaya çalışan insanlar olarak onlara bu güvenceyi vermeye çalışıyorduk. Biz öyle sizden evden ayrı kaldığımız zaman önümüze gelen erkekle yatmayacağız, haberiniz olsun güvencesini veriyorduk. Erkekler de, devrimci örgütler de bu konularda hassas davranıyordu. Belki bu yüzden devrim nikahı denen hikayeler uyduruldu falan. Yani o dönemi ben böyle algılarım, böyle addederim. O dönemin dışından bize eleştiri getirenleri böyle gözlemlerim olduğu için böyle savunmaya çalışırım. Yanlışlarımız tabii ki çoktu. Ama başka doğrularımızı gerçekleştirmek için de belki o yanlışlarımız. Cezaevinde tekrar işte 12 Eylül'den sonra açılmış yeni E-tipi cezaevinde kalmaya başladık. Hem adli mahkum kadınlar vardı bu cezaevinde, hem politik kadınlar vardı. 60-70 kadındık. Bazen iki yatağa üç kişi yatıyorduk, yan yanaydı yatak biçimleri. Doluydu. 12 yaşından 70 yaşına kadar kadın vardı. Erkekler koğuşunda Maraş davası sanıkları çoktu. Dolayısıyla erkekler koğuşunda kalan erkek arkadaşlarımız çok ağır koşullarda yaşıyorlardı. Dayak yiyorlardı. Bulundukları koğuşta nefes alamaz hale geliyorlardı. Çok sayıda Maraş katilinin arasında. Biz o anlamda biraz daha şanslıydık halindeyiz. Biz de arada dayaklar yedik, hücrelere atıldık falan. Ama oralarda da bir şekilde bir şeylere direnmeye çalıştık. Bir şeyleri birlikte yaşamaya çalıştık. Mesela benim çözüldüğünü televizyonda gördüğüm bir kadını, PKK davasından bir kadın gençlik örgütlenmesi sorumlusu olarak yakalanmıştı Antep'te. Televizyona çıkıp işkence yok arkadaşlar, teslim olun, sizi kandırıyorlar, bizi kandırmışlar gibi bir beyan vermeye zorlanmış bir kadın televizyonlarda. Ben cezaevinde kadını görünce ona hep kötü davrandım. Selam vermedim, yüzüne gülmedim. Sohbetler arasında gülerken kadın bir şey yaparken suratına ters baktım. Ben de acı çektirdim ona. Ama bir gün bu kadınlar 2 yıl geçti, daha şeye çıkmamışlar, savcılık sorgusuna. Emniyetten tutuklanıp atılmışlar içeriye, o kadar. Savcılık şeyi bile yok, dosyası bile yok. Savcılık soruşturması için alınmaya başladılar. Savcılığa götürülüyorlar. Orada emniyet ifadeleri soruluyor falan ve reddediyorlar emniyet ifadelerini. Reddetme başlayınca sorgudan emniyete götürülme başlandı. Sorgu öncesi sorguya alınacaklarını bildikleri insanların emniyetteki ifadelerini kabul etmeleri için emniyete tekrar götürmeye başladılar. Biz itiraz etmek gerektiğini söyledik. Kalabalık dava onlardı. İtiraz etme gücünde değillerdi. Çok korkmuşlardı. Çok 12 Eylül'ün gücünden şey diyorlardı. Biz ne yapabiliriz ki? Görmüyor musunuz? Her tür baskı var. Neye itiraz edebilme gücümüz var diyorlardı. Biz itiraz etmeleri için zorladık birkaç arkadaş. O arada bu söylediğim kadın tecavüz edildiğini falan da duyumlarımız var bu kadına. Çok çözülmüş olan kadına. Bu söylediğim kadını da götürmek istediler. Ve kadın o toplulukta herkes tamam giderim diyen herkesin dışında bir tavır aldı. Hayır gitmiyorum dedi. Beni oraya götüremezsiniz. Arkadaşları iknaya çalıştılar. Yapacak bir şey yok, gideceksin. O gitmiyorum dediğinde gitmiyorsa göndermeyeceğiz diye biz atladık önüne. Göndermeyeceğiz. Gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Onu korumaya aldık. Diğerleri mecbur kaldılar. İdare geldi dedi ki hayır siz neye itiraz ediyorsunuz? Yoksa iki gardiyan gönderiyorlardı. Şu gelsin gidiliyordu. İdare geldi. Sabah sayımını alamadılar. Sayım falan vermiyoruz. Hepimizi bahçeye, çıkın bahçeye yaptılar. İnsanlar ürktü, bahçeye çıktılar. Evet. Bahçede sayım düzenine geçin dendi. Sayım düzenine geçtiler hemen herkes. Sayım düzeninde gardiyana sordu hangisi götürülmesi istenen. O kadına gelince onu gardiyanlar almak istedi. Öne çıkın, çıkmadı. Almak istediler, kız yerde sürüklenmeye başladı. Fırladık tabii biz, ben. Sizde hiç namus yok mu üzerinden? Sizin karınıza tecavüz edilsin mi? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Tecavüzler var oralarda gibi çığlıklar atmaya başladı. Müdür falan var. Diğer kadınlar, sivil kadınlar çığlıklar atmaya başladı. Ayılıp bayılanlar oldu. Bizimle yaşayan sivil kadınlar vardı. Ve daha böyle o hareketin verdiği atakla herkes fırladı. Kızın etrafını çevirdik. Alamadılar bizden. Kız orada direniş başlattı. Aynı kız bir direniş başlattı orada. Götüremediler. Savcı geldi. Adaleti gördüğünüzün kitabını yazdıktan sonra. Savcı geldi. Savcıyı çağırdılar. Vermeyince. Savcı ne oldu? Niye? Nedir? Dedi. Dedik burası emniyetin bekleme salonu oldu. Biz emniyetin bekleme salonunda cezaevi yaşamak istemiyoruz. Arkadaşlarımızı canları istediği zaman alıp götürüyorlar. Götürdüklerinde sorulan şey yok. Herhangi bir soruşturma için götürülmüyor, sadece emniyette verilmiş ifadelerini reddetmesinler diye götürülüyor. Savcı şey dedi. Orada o pislik müdür ve yardımcılarının arasında o cümleleri edebilme gücündeydi. Biliyorsunuz kötü bir dönemden geçiyoruz. Hukuk yok dedi. Bize güç veren cümleler bunlar. Hukuk yok dedi. Bunu ben de biliyorum dedi. Ama dedi cezaevinden alıp götürüyorlar. Bundan sonra takipçisi olacağıma söz verebilirim. Şu anda imza edilmiş durumda onların emniyete gitmesi. Tekrar akşam dönmelerine söz verebilirim. İşkence yapılıp yapılmadığını sorgulamaya söz verebilirim. Ve arkadaşınızı benim gözetimimde göndereceğiz ve benim gözetimimde geri alacağız. Daha sonra da daha önce yaşanılmış olan iddialarınızı soruşturacağım, tecavüzleri falan dedi. Birlikte birbirimize baktık. Olur dedim ben. Tamam. Burada sorumluluğu size bırakıyoruz. Bu sorumluluğun sonuçlarını gerçekleştirmezseniz burada verdiğiniz sözleri yeniden başka bir şekilde şey yapacağız artık, kapışacağız. Götürdüler arkadaşlarımızı. Hepimiz hep birlikte türküler söyledik o gün. Onlar gelene kadar coştuk. Erkekler koğuşunda duydular seslerimizi, marşlarımızı. Kızlar akşamleyin geldi. Üç kız. Bunlara işte savcı da ifadelerini ayrıca cezaevi savcısı soruşturma açmak üzere dosya hazırlamış. Onlar gerçekleşti. Bir daha da uzun süre cezaevinden kimseyi götürmeye yeltenemediler. Böyle bir kadın başarımız oldu. Ama bizi belki motive eden o namus hikayesiydi. Topluma karşı biz onların bizim namusumuza saldırıları tırnak için namus. Sumuza saldırılarını onların yüzüne çarptık. Belki buradandı gücümüz, bilmiyorum. Ya o kız kendi yaşadıklarının ağırlığı altında çok ezilmişti. Onun için bir patlamaydı onun için. Herkese güç veren bir patlamaydı. Böyle bir önemli bulduğum bir anım var cezaevinde. Daha sonra İlk zayıf buldukları noktada hepimize dalıp bir güzel bizi alıp hücrelere attılar ayrı bir şey. 60 gardiyan 6 tane kadını arada hış ettiler bizi. Ben en çok mesela o dönemde hala gülerim. O 60 gardiyanın altımız üzerinde her birimizin üzerinde 10 tane adam coplar iniyor kalkıyor. Ama coplar birbirine çarpmıyor. Çok ritmik. Hep ona güler dururum. Ya nasıl çarptırmadan vurabiliyorlardı. Erkekler koğuşunda çok deneyleri var adamların. Çok yapmışlar. O yüzden bizde de çok deneyim sahibi olarak beşi inip beşi kalkıyor ve birbirine çarpmıyordu copların. Her birimizin üzerinde 10 tane cop vardı. Böyle. Yani bütün bu deneyler benim işte ilk gençlik yıllarımın ağır deneyleri. Sonra Malatya cezaevine gönderdiler. Ceza yedim ben. O beraat ettiğim davamdan ceza yedim. Üç kez Yargıtay Daireler Kurulu dahil beraat ettirildim. Savcının üç kez itirazına rağmen, üç kez Yargıtay'a gönderilme hakkı olmasına rağmen o dönemde benim davamda uygulanmış ve hukuk kitaplarında ders olarak da okutuldu bir dönem. Hala okutuluyor mu bilmiyorum. Benim davam ASÖ diye adımı da kodlayarak koydukları bir dava. Sıkı yönetim savcı komutanlığına bir yetki verilmiş. Komutanlar Yargıtay ve mahkemeler üstünde isterse davayı açtırma yetkisine sahipmiş. Ve bende uygulandı o. Davayı sıkı yönetim komutanı açtırdı. 3 Yargıtay beraatime rağmen. Ben cezaevindeyken başka sebeplerle diye tuttular. İşte o birilerini barındırmak, birilerini saklamak falan filan gibi. Onlardan beraat ettim yine ama bir önceki beraat ettiğim davamdan işte dergilerim vesaireyle yakalandığım davamdan 141'e 5'ten cezayı bastırdılar. Cezayı yemiş olarak ben hüküm almışları gönderdikleri Malatya cezaevine gönderildim. Malatya cezaevinde üç kadın sadece kaldık koğuşta. İşte birisi Niğde'den gelme, birisi Ankara'dan gelme. Üç kadındık. 70 kişilik büyük koğuşta. Üç tane kadın, dört tane gardiyan. Dört gardiyanımız da iyi insanlardı. Kadın gardiyanlar. Kendilerini gizleyen muhaliflerdi. Yılbaşı gecesini birlikte geçirdik. Evden gizlice hindi yapıp getirdiler. Filan. Hatta birisi Veysel Güney'in köylüsüydü. Veysel Güney ile ilgili ondan epey bir anlatılar dinlemiştim. Sonra Bartın'a gönderildik. Çünkü cezaevinde üç kadına herhangi bir faaliyet yaptıramıyorlar. Biz kurs istiyoruz, bilmem ne istiyoruz savcıdan. Savcı ikide bir de bizi avutmaya geliyor falan hali. Sonuçta Bartın'a gönderdiler. Ceza yemiş kadınlar, çok hızlı bitmediği için mahkemeler, ceza yemiş kadınlar içindi orası. Bizi artık başka bir cezaevine nakletmeyi tercih ettiler, ceza yemiş kadınlar yanına. Yani hüküm özlü cezaevi denen cezaevleri oluşturuyorlardı. Sıkı yönetim davalarında hüküm almış kadınları gönderiyorlardı Bartın'a da. Bartın, Çanakkale bu cezaevlerindendi. Malatya'yı çok bölgede bitebilen dava olmadığı için kapatmak durumunda kaldılar. Ben Bartın cezaevinde 40-45 kişilik kadınların olduğu bir koğuşta, adli mahkum kadınların olmadığı bir koğuşta kaldım. Bu arada şunu da anlatmak istiyorum, yapayım. Antep cezaevinde bir tane Maraş davası kadını vardı. Antep cezaevinde kaldığımda. Maraş katliamı sanıklarından bir kadın 5 yıl ceza almıştı. Ben şeyden kitaplarımdan 5 yıl ceza almıştım. Bu kadının mahkemede iddia makamı tarafından sunulan şeyler arasında, deliller arasında şey de var. Bir çocuğun öldürülmesi var. Çocuğun öldürülmesi ile ilgili annenin tanıklığı var. Annenin tanıklığına göre kendi çocuğunu öldürülmüş cesedini tencerede önüne koymuş bu kadın. Tencerede benim önüme bu kadın getirdi diye tanıklığı var. Evleri işaretlettiği falan görülmüş bir kadın. Bu kadın 5 yıl ceza almıştı. Bu kadın bunu cezaevinde pek huzurlu bırakmadığımızı söyleyebilirim. Ben özellikle neydi? Evet, bir işkence metodu mu diyeceksin. Ben ona naynanaynam, naynanaynam, diye seslenirdim her zaman. Bir çizgi film müziğiydi bu. Çizgi film müziği onun herhalde beynine yerleşmiştir. En büyük korkusu olmuştur. Yanımdan geçerken naynanaynam yapardım. Ama hakikaten yani hep o çocuk gelirdi ve o çocuğa karşı bir şey yapma duygusuydu bu benimki. Ben de bir kadına eziyet ettim yani. Ve bir kere de bir kadın arkadaşımız, bizimle aynı komünde kalan cinayet tutuklusu bir kadındı. O merdivende bana laf atıyor diye bir dövdü onu. Ona ters bakıyormuş. Neyse bunu geçelim. Yani benim tüm cezaevi yaşantımda tek şiddet uygulanan kadın oydu. İçerideki şey tarafından bu cümleyi etmem dediğim. Böyle bir sebeple edilmişti. Onun dışında daha çok tartışarak, birbirimize zaman zaman tavır alarak, birbirimize küserek gibi yaşayışlarımız oldu tabii. Bartın'da hemen hepimiz üniversite öğrencileri idik koğuştaki. Hemen hepimiz ceza yemiştik. İstanbul'dan, Ankara'dan, Sinop'tan, Samsun'dan, İzmir'den, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ceza yemiş kadınlardık, üniversiteli kadınlardık. Çoğumuz bekar kadınlardık. Evlenmemiş, hatta sevgilisi olamamış kadınlardık. Biz sevgilisi platonik aşklar dönemi, muhafazakarlar dönemi. Biz Erkek arkadaşlarımızla evet aşklarımız oldu ama platonikti. Birbirimizle konuşulmamış aşklardı. Birbirimize bakışarak birbirimizi anlamaya çalıştığımız, ettiğimiz cümleler arasındaki flörtlerde anlamaya çalıştığımız hikayelerdi belki. Cezaevine kadar da benim hiç sevgilim olmadı. Bartın'dayken falan işte zaten yazışıyor olduğum bir arkadaşımla mektup aşkım oldu. Cümleler arasında, virgüller noktalar arasında yaptığımız aşklardı bunlar. Cezaevi idaresinden geçen mektuplar çünkü bunlar. Bu arkadaşım ağır ceza aldığı için, idam cezası aldığı için hem ona moral verdiğim için kendimde bir misyon yüklüyordum. Hem onunla böyle bir duygusal bağ olmuş olmanın gururunu taşıyordum. Benim için gurur verici bir şey hikayeydi. Ama aynı zamanda ona da moral veriyordum. Yazışıyorduk. Sevgili dostum yazdığımızda sevgilinin sonuna iki tane nokta koyuyorduk mesela. O ne demek filan anlamında. İşte can arkadaşım dediğimde canın yanına iki tane nokta koyuyorduk. I ve M harfi gelsin hali. Böyle aşklardı bizimkiler. Yalap şalap aşklar değildi. Sıkan, boğan. Aşklar kelimelerle anlatılmayan noktalar ve virgüllerle anlatılan hikayelerdi. Bize güç veriyordu. Biz de güç veriyorduk. Cezaevleri arası yazışmalarımız arkadaşlarımızla da birbirimize çok yüksek güç veriyordu. Haberleşmelerimiz, bizim gibi olanları bilmelerimiz. Gelen mektuplarımızı birbirimize okurduk, birbirimizle paylaşırdık koğuştaki arkadaşlarımızla. Ve 80 bu arada İstiklal Marşı da yatması oldu bize. Bir gün dediler ki İstiklal Marşı söyleyeceksiniz her gün. Daha önce Antep cezaevinde söyletiyorlardı. Çok itirazımız yoktu. Çünkü söyleniyordu ve ben gittiğimde söyleniyordu. Ve itiraz etme gücümle oradan başlayamazdık. Her şeyin çok kabul edildiği bir noktaydı. İşte itiraz etme gücünü Antep cezaevinde emniyete insan vermemekle başlayabildik. Burada itiraz etme gücümlü hepimiz İstiklal Marşı bize dayatıldığı zaman her gün söyleyeceksiniz ya da haftada bir söyleyeceksiniz dayatıldığı zaman hayır söylemeyeceğiz dedik. O halde ceza vereceğiz dediler. Tamam verin dedik. O zaman ceza verdiğimizde tahliyesi gelenler bırakılmayacak dediler. Disiplin kurulu karar şeyinde olan cezasında olanlar mektup görüş yasağı veriyorlardı. Mektup görüş yasağı demek bizi mezara kapatmak demekti. Çünkü dışarıyla tek bağımız mektup ve şeydi, görüştü. Yani kapalı bir mezardasınız, dış dünyadan tamamen izole edildiniz ve dışarıyla hiçbir haberiniz yok. Yeme içmeniz bile çok önemli değil, haberleşmek çok önemli. Biz 6 aylık mektup görüş yasağı, 3 aylık mektup görüş yasağı, 3 ay disiplin cezasının sonucu, 3 ay sonra tekrar 3 aylık ceza yiyorduk sürekli. Ve o 3 aylar ve 6 ay süren disiplin cezası toplantısını bekleme süreci bizi tahliye ettirmiyordu. Sistemi böyle kurdular. Biz tahliye olamadığımızda 6. ayın sonuna doğru tekrar insanlarda gerilim oluyordu. Eyvah acaba söylemek ya da idareyle nasıl anlaşsak? Çünkü tahliyeler yaklaşıyor herkesin ve tahliye olamıyorlar. İlk topun ağzında ben ve üç kişi olduk. Benim 1,5 yıl gitti. Yani benim cezamın bitmesine 3 ay kala başlamıştık bu direnişe. Ben 1,5 yıl fazladan yattım bu sebeple. Diğer arkadaşlarım kimi 10 ay, kimisi işte 1 yıl filan uzamaya başladı herkesin. Bir ara çözüm bulmaya yönelmek duygusuna da giriyor herkes. Çünkü herkese sıra gelmeye başladı. Ne kadar taşınabilir bu iş? Ürküyorlar. Benim zaten geride çok az kalmış. Tümünü yaksalar gene çıkacağım. Çünkü bunlar disiplin cezasıyla sürdürülen, erken yani infaz dolayısıyla yapılan indirimin yakılması hali. O arada işte banttan dinletelim size dediler idareden. Koğuşumuzda zaten kabul edenler de vardı, söylemeyi kabul edenler ve biz sayıma çıktığımızda onlar söylüyordu, biz zaten duruyorduk. Banttan dinletelim mi biz reddediyoruz dedik. Formlar getirdiler, reddediyoruz dedik ama ona rağmen banttan dinlemeyi kendileri için bir çözüm sayıp banttan dinletme kararı ile koğuşa girmiş oluyorlardı. Dinlemek isteyenler ya da okey yazanlar zaten şeyi var daha önce kabul edenlerin. Hep beraber böyle bir süreci bitirdiler. O şekliyle bitirdiler idari olarak. Bizi de bıraktılar. 85 sonunda bırakıldım. Yok, 84 sonunda bırakıldım. 85'e girerken. Yılbaşı gecesi. Kendimizi kapıda bulduk. Aileme haber vermedim çünkü yine bırakılmayabilirdik. Üzülürlerdi. Karşılamaya gelecekler, kapıda boş dönecekler. Onlara haber vermemiştim. Bir arkadaşımın babası biliyordu sadece. O geldi. Üçümüzü aldı. Bir gece Bartın'da otelde kaldık. Geçenlerde gittim. Cezaevini gördüm. Bartın'ı gezdim. Bu arada cezaevi sürecinde biç dikiş kursu, pasta börek yapma kursu gibi kurslar edindik. Halk eğitim tarafından bize böyle kurslar sağlandı. O kursları yaptıran hocamız çok tatlı bir kadındı, çok böyle hümanist bir kadındı. Bizim için üzülürdü. Bir gün işte yemek kursu babında acaba şey yapsak mı dedik, balık yapsak mı dedik. Savcıya kabul ettirdi bunu. Fakat biz balık yapınca erkekler koğuşuna kadar giden kokusundan erkekler ne yapacak? Çok üzüldük dedik. Savcıya aktardı bunu. Biz balık yapma günlerinde erkekler koğuşuna da cezaevi olarak balık çıkarıldı. Böyle balık yiyen zamanlarımız oldu. Ve bırakıldık. Bu arada bir geri dönük bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Emniyet hikayelerinden. Çok geride kaldı ama. Emniyette ben o sorgulu günlerimizde kaldığımda genç eğitimli ben vardım hücremizde. Bir de daha önceden yani sorgu hücrelerinde daha önceden şeyde kaldığımız bir arkadaşım da oradaydı. Merkez komutanlığında tutuklu kaldığımız DHB'li kadın arkadaşım da oradaydı. Gittiğimde oradaydı. Beni görünce zaten üzüldü. Oranın hemen şeylerini, koşullarını bana bir şekilde konuşmak yasak. Gözler sürekli bağlı. Hep ayakta duracaksın. Duvara ellerin uzanıp duracak. Kimse kimseye yardım etmeyecek. İşte su verirlerse içebiliyorsun, vermezlerse içemiyorsun. Tuvalete gidebilme saatlerin sınırlı. Gittiğin zaman orada içebileceğin ancak o kadar suyun var falan. Bir tane kadın bizde hamileyim diyordu. Yataklıktan gelmişti bu kadın. Kocasıyla birlikte evlerinde bir devrimciyi saklamaktan gelmişti. Çok aşıktı kocasına. Parmaklıklı hücreler karşı çaprazdan kocasını görebiliyordu. Şöyle yandan böyle azıcık demirlerin arasından. Onunla sürekli böyle sarılma hareketleri yapar. Ona böyle kafalar sallar. O ona yapar falan. Böyle çok severek birbirleriyle ilişkideydiler. O kötü koşullarda. Bu kadın bir gün geldi dedi ki bir şey soracağım. Ne soracaksın? Şimdi de yukarıda sorgu odalarında. Polisler dedi şey dediler hücreler aşağıda. Polisler dediler ki kimler hangi örgütten ya şu şeyi sayalım. Seceresini çıkarıyorlarmış şeylerin hücrelerin. Buna bakmışlar. Bu hangi örgüttendi ya demişler. Herkese bir şeyler yazdılar diyor. Benimkine de diyor bir şeyler sordular. Sordular diyor. Sen hangi örgüttendin? Ne bileyim dedim diyor. Beni oraya bir şey yazdılar. Çok ceza yer miyim dedi. Ne yazdılar dedim. Sempatizik yazdılar dedi. yine bir kadın dedi ki depeleri kopsun dedi. Ben dedi depeliymişim dedi. Ben depeden çukurdan ne anlarım anam dedi. O da yataklıktan gelmiş. Ben dedi Depeliymişim dedi. Bana dedi Depelisin diyorlar. DHB'liymiş. DHB davasında yataklık etmiş. Ben dedi onlara söyledim dedi. Ben CHP'liyim. Depeden Çukur'dan anlamam. Bir kadın dedi ki ya dedi ben adımı söylüyorum inanmıyorlar dedi. Gülüşüyorlar bana. Sen dedi Huriyesin diyorlar dedi. Ben Huriye değilim ana kimliğime bakın dedim dedi. Yine de sen Huriyesin diyorlar bana. Huriyeden niye bu kadar dert ediyorlar? Kuryesin demişler. Böyle gülünecek hikayeler de yaşıyorsun o acının içerisinde. O kadın dolayısıyla hamileyim diyen kadın dolayısıyla küçük bir yoğurt kabıyla içeride küçük bir su bulunduruyoruz. Hamile olduğu için ona veriyorlar. O da tabii bir şekilde polislerin çıtırtılarını dinleyip ne yapıp edip o ara koridorda cezada olanlara su vermeye çalışıyoruz. İşkenceden gelmiş olanlara. O suyu da onlarla paylaşmaya uğraşıyoruz falan. Böyle hem dayanışmayı kadınlar olarak içimizde yaşayan hümanizmi yaşıyoruz. Kendimizle birlikte başkalarına nasıl faydalı oluruzu yaşıyoruz hala. Hem bir yandan böyle birbirimizle dertleşip paylaşıp kurye miyiz, huriye miyiz onları anlamaya çalışıyoruz filan. Böyleydi ve 85'te işte Bartın'dan çıktım. Bartın'dan çıktıktan sonra ailemle kalmak istemedim. Bağımsız yani onca hapishaneden sonra bir de ailemin kendi kuralları, şehrin kendi kuralları, okulum gitmiş, bilmem ne olmuş bunlar falan bana özgürlük alanı kalmıyor orada kalırsam gibi. İstemedim onlarla orada kalmayı. Tamam sana ayrı ev yapalım dediler bilmem. Şimdi beni iyileştirmeye de çalışıyorlar bir yandan. Yok Antep'te kalmak istemiyorum dedim. Ailenin İstanbul'da bir fabrikası vardı dedemden kalan. Oraya tamam orada işe güce bakarsın dediler. Buraya geldim. O tarihten sonra işte İstanbul'dayım sayılır. Ara ara İstanbul çıkışlarım var ama yurt dışı falan gibi. İşte İstanbul'da bir şekilde dirsek temasıyla şeyle arkadaşlar bulmaya çalışıp örgütlü ilişkiler kaldı mı diye onları bulmaya çalışıyorum. O arada cezaevindeki mektup aşkımla koptum. Yani dışarıda başka bir yaşam sürüyor. Onunla da daha önce paylaşılmış hiçbir şeyim yok. Yani dostuz, ona yazıyorum. Ama o tabii içeride duygularını taşıyor dışarıya yönelik. Ama benim yeterince paylaşılmış bir şey de olmayışından tutmuyor. Ama yazdım. Arkadaş olarak tutmadığını. Yani yine cümleler arasında tarif etmeye çalışarak. Kaç bin tane hikayenin arasında kendimi anlatmaya çalışarak bir aşk olmadığını bu ilişkimizin dostluk olduğunu, yoldaşlık olduğunu anlatan mektuplar yazmaya başladım ben. O da kabullendi. Sağlıklı bir insandı. İyi bakan birisiydi. Bu süreçte İstanbul'da kendime el yordamıyla eski cezaevinden çıkan arkadaşlarımla birlikte bir şeyle aynı gün tahliye olduğumuz ile Mor Çatı'nın şeylerinden ilk ya da kadın mücadelesinin bilinen isimlerinden da beraber tahliye olduk biz onunla. Çok sevdiğim bir arkadaştır. Öyle bir ev tuttuk. Ben de o günlerde tahliye oldum. Ailesi geldi İstanbul'a. Onlarla kontak, yakın evler. Bu arada ben tahliye olduğumda bir şey cezamız vardı bizim. Her gün karakola gidip imza vermek diye ana cezamıza bağlı olarak, 5 yıllık hükmümüze bağlı olarak bir de gözetim cezası denen bir ceza vardı. Yani 2 yıl, 2,5 yıl gibi bir gözetim cezası imzası vermemiz gerekiyordu her gün. Çankırı'da Çankırı'ya gideceğim. Çankırı'da her gün bir karakola bağlı olarak orada imza vereceğim. Benim yerim Çankırı'ydı. sürgün cezaları vardı o yıllarda. Çankırı sürgün cezalarındandı. Bartın'dan Ankara'ya gitmiş, oradan tahliye olmuş bir kadın arkadaşımdı. Bartın'dan da sağlık sebebiyle göndertebildi ki oradaki şeye tahliye engeline takılmamış oldu. Ankara'dan çıktı. Aynı yakın günlerde çıktık. O benden kısa bir süre önce çıktı. Çankırı'da buluştuk. İşte Çankırı'da imza verme halleri için filan ben başlatmadım imzamı. O başlamıştı. Sonradan bıraktık. Bütün imzacılar orada birbirimizle polis tanıştırdı bizi. Bakın şu da imzacı arkadaşınız. Bu da sizden, bu da sizden diye. Bizi bir araya getirdi dayanışalım diye. sonra oradaki o işte kaçaklığın çok bizi takip ettirir bir iş olmadığını fark ettik. Avukatlarla konuştuk ne etsek filan. Vermeye başlamadıysanız vermeyin. Başladıysanız bile boşver bulsunlar götürsünler orada o zaman başlayın filan yaptı. Öyle yaptık. Ben İstanbul'a geldim ailemin de şeyinde işte. İşi falan filan şeyiyle. İstanbul'dan da filan tekrar buluştuk. Hep beraber buradaki arkadaşım yine Bartın'dan bizden sonra çıktı, o geldi filan. Eski arkadaşlarımız, onların kontakları derken bir tekrar eski arkadaş camiamıza ulaşmaya başladık. Ben bu arada ulaşmış oldum. Gül Suyu'nda eşim, Gül Suyu'nda komite halinde İlişkiler organize etmiş vaziyetteydi. Hala orada böyle birbirleriyle danışarak mahallede dayanışma ve devrimci ilişkilerini sürdüren bir topluluk vardı. Yani benim için inanılmaz mutluluk verici, keyifli bir şeydi bu. Aileler vardı, birbirleriyle işte ne bileyim gecekondu sorunları, yol sorunları, su elektrik sorunları, tapu sorunları gibi sorunlarını da birlikte aşmaya çalışan, iş sorunlarını birlikte aşmaya çalışan, birbirlerine iş bulmaya çalışan, birlikte greve gitmiş olan, o dönemde Halk Ekmek'ten atılmıştı. Halk Ekmek'te sendika örgütlenmesi yaptığı için atılmıştı. Epey bir kalabalık arkadaşıyla atılmıştı. Yeniden işte kendine küçük işler yaratıyordu ama bir yandan da o bölgedeki örgütlenmeyi sürdürüyordu. Kırdan dönenleri falan şey yapmış, lojistik destek anlamında işte kimilerine pasaport sağlamış, kimilerine işte kimlik sağlamış filan, barındırmış, evlere konumlandırmış filan. Böyle bir zamanda meşhurdum. Güzel insandı. Ile tanıştıktan sonra o sırada cezaevleriyle falan daha bir gevşemişti. Cezaevlerine ziyaretlere gidebilmek falan şartları biraz daha yumuşamıştı. Cezaevlerine ziyaretlere gidiyorduk. Ben Adana cezaevine giderek bu eski mektup aşkıma ile beraberliğimizi anlattım. Mutlu oldu. Ara ara gidip politik tartışmalar yaptığına beraber onlara. Onlar sonra Kırşehir Cezaevine nakledildiler. Kırşehir Cezaevine Adana'nın ağır, yani idam ve müebbet ceza almış. Hemen hepsi idam sayılır aslında. Bir iki tane müebbetleri vardı içlerinde. 20 küsur insanı oraya gönderdiler Kırşehir'e. Biz Kırşehir'de de yalnız bırakmadık onları. Ziyaretlerine gittik geldik. Sonra kaçma planları oldu. Üzerimize böyle bir görev edindik. yani birlikte eski mektup aşkımı kaçırmış olduk. Orası ayrıca bir sürü hengameli süreç. Bir sürü ayrıntısı var. İçinde işbirlikçilerin de yaşandığı. Güzel dayanışmalarında yaşandığı, örgütlenmenin referanslarının da kaybolmuş olduğu bir döneme ait bir dönemdi bu. Kimler ne yaptı bunca zamandır, yıl olmuş 87-88. Kimlerin ne yaptığı belirsizleşmiş bu 8 yıllık zamanda. 8 yıl önceye ait referanslar yetersiz. girmişler, çıkmışlar, kimileri bir şeylere katılmış, kimisi katılmamış, kimisi hala bir şey yapıyor gibi görünüyor ama asla hiçbir şey yapmıyor, seni kandırıyor sadece. Kimisi dayanışıyor gibi görünüyor ama sanki başka yerlerle dayanışıyormuş gibi ama hiçbir şekilde dayanışmıyor çünkü o bilinmezliklere sığınıyor herkes falan. Bilinmezliklerin örttüğü bir dünyası var herkesin. O yüzden senin samimiyetinle sürdürmeye çalıştığın şeyler biraz zaman zaman böyle boşa düşüyorsun filan. Böyle hikayelerin arasında oluşturduğumuz ilişkilerde o arada halk evleri beraat etti. Halk evleri yeniden kurulmaya başlandı. Bizim eski öğretmen arkadaşlarımız bir araya gelmeye başladı. Biz de destek olduk, bulduğumuz bütün arkadaşlarla bir araya gelmeleri sağladık. Eğitler kuruldu. İlk Ankara'da ABC dergisi ile başladı bu. ABC dergisi etrafındaki arkadaşlarımız buluşurken biz de AYKO, Ankara Yayın Kooperatifi'nin kurduğu bir kooperatif, yayın kooperatifiydi. O kooperatife gidip gelirken işte Ankara'ya gidip gelip siyasal tartışmalarda ne yapmamız gerektiğini bir şekilde el yordamıyla birbirimizle danışarak, birbirimizle yaptıklarımızı paylaşarak sürdürdüğümüz bir dönemdi. Halk evleri o dönem Çernobil faciasından sonra ortaya çıkan sakatlıklar, ölümler, Çernobil'in yarattığı sıkıntılarla ilgili boğuşanlara destek verme falan sürecindeki insanların da bir araya geldiği yer oldu aslında. Halk evlerinin ilk faaliyetlerindendir diye düşüneyim, söyleyeyim. Işıklar falan o dönem işte halk evleri eski yönetime devredilince onlar işin tekrar taşıyıcıları olarak biz de destekçileri olarak bir şekilde sürdürür olduk. Toplantılar sürdürüyoruz ama bir yandan da cezaevindeki arkadaşlarımızın kaçma fikrine dahil oluyoruz filan. Yani hem böyle yoğun bir en illegal işi yapıyorsun hem de en legal işi yapıyorsun. Tabii o legal işin arasında kaybolmaktır marifet diye bakıyorum. Suda balık olmak diye tarif edilir ya. Suda balık olmak halini yaşamaya çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan kadın hareketi başladı. Demokratik Kadın Derneği 87-88. O dönem cezaevinden çıkmış kadınlar da dahil veya girmemiş eskiden politik olan kadınlar çoğunluğu. Entelektüel kadınlar. Cezaevi yani kadınlar o dönemde toplumun en dinamik kesimiydi. Cezaevi önünde bekleyen analar da öyleydi. Toplumun en dinamik kesimi kadınlardı. Çünkü evlerinden çıkmış, kendi meşru hakları olduğuna inandıkları bir savunma çizgisindeydiler. Çocuklarını savunuyorlardı cezaevi anaları. Dolayısıyla o biz kadınız üzerinden yaptıkları bir savunma, biz anayız üzerinden yaptıkları. Aslında bir erkeğe göre konumlanma haliydi o bir şekliyle. Yani eşleri cezaevinde olanlar, çocukları cezaevlerinde olanlar, kimliğini erkeklerinden alan kadınlardı aslında ama buna karşın bir özgürlük alanı oluşturuyorlardı. Kendi dediklerini duyurabilme, kendi dediklerinin gücünü yükseltme alanı oluşturuyorlardı. Ve bundan kaynaklı olarak da güçlüydüler. Ses çıkaran yerdeydiler. Toplumun en dinamik yerindeydiler. Bu arada kendi özgürlüklerini de o özgürlüğün tadını da alıyorlardı. Biz de hem oralarda o dayanışmaların içinde olduk. O arada kendi cezaevine girmiş çıkmış ya da yeni genç arkadaşlardan muhalif duygulara sahip genç kadınlar hep beraber bir kadın örgütlenmesi zemini olduğumuzu fark edip oraya yöneldik. Demokratik Kadın Derneği kuruluş çalışmasına başladık. Seminerler organize edildi. Kadın Derneği'nin anlayışını oluşturmak üzere biz bu kadınlarla bir araya gelip yani bizim cepheden, Kurtuluşçu cepheden, o zamanki Kıvılcımlıcı cepheden kadınlar bir araya gelip bir kadın derneği kurma çabalarına girdik. Demkat vardı. Demci solcu çevrelerin bir siyasal organizasyon olarak kurduğu bir şeydi o dernekti bizim gözümüzde. Yani CHP'nin kadın kolları olmak gibi bir şeydi bizim gözümüzde. 80 öncesi de bu tarz kadın örgütlerimiz vardı. Örgütlerin yan kolları konumundaki kadın örgütleri. Ama bunun dışında bir kadınlar olarak hep beraber bir şey yapmak, ortak paydalarımızla birleşmek, kadınlar durumunu sorgulamak diye dertlerimiz oluştu. Cezaevi yılları bizim bu birikimlerimizdi. Kadın olmanın farkındalığını birbirimizle tartışırken erkeklerin toplumdaki yerlerini sorgulama ve bizim yerlerimizi sorgulama, bizim gücümüzün zayıflatılması sebeplerini sorgulama, kavramları sorgulama. Bütün bunların hepsini yaşadığımız o cezaevleri birikimlerimizdi belki. Çünkü birlikte aynı koğuşun içinde 24 saat bir şekilde bir şeyleri konuşuyorsun. Bir şekilde bir şeyleri paylaşıyorsun, sorguluyorsun, yorumluyorsun. Okuyabileceğimiz kıt kaynaklarla okumaya çalışıyoruz. Bütün bunların birikimleri 87-88'de bizi böyle bir şeye evriltti. Bir siyasal örgütün yan kolu olmak değil, hep birlikte kadın olmak biçiminde dernekleşme sürecine gitmeye yöneltti bizi. DKD, Demokratik Kadın Derneği adıyla bir dernek kuruluş çalışmasına girişildi. Seminerler vesaire bu sürecin besleyicisi oldu. Yazgül'ü Aldoğanlar, Ünsal Özkaylar falan hep kadınlık durumuna ilişkin olan seminerler halinde başlatıldı. O dönemde içeridekilerin kaçma günü geldi. Kaçtılar, kaçırdık. Tünelin ağzından aldık. Bu kadın örgütlenmesi ile uğraştığımız günler, aynı zamanda halk evlerinin beraat ettiği dönem, aynı zamanda eğitlerin kuruluş günleri, hepsi o dönemlere tekabül eder. Yani bir toplumda bir kaynama vardı aslında, bir bastırılmış şeylerin tekrar değiştirilmeye çalışılma ve güçlenmeye çalışma hali vardı. Kadınlar olarak da böyle bir yerde bulunduk biz o dönemin kadınları. Bu arada cezaevindeki arkadaşların süreçleri oluşmuştu ve kaçış günü geldi. Orayla uğraşınca kaçak duruma düştük. Ben de eşim. O arada eşim tabii evlendik biz. Hatta eşimle bu söylediğim hikayelerin arasında şeyde evlendik. 87 Haziran'ı evlendik. Böyle bir buçuk yıl gibi beraber yaşadık aslında. Aslında benim için devrim gibi bir şey tabii. O muhafazakar aileden çıkıp. Ama ailemden gizli bir aynı ev arkadaşım. Birlikte bir evi denedik. O evde birlikte yürütebildiğimizi görüp eşit ilişki kurabildiğimizi kavrayınca ben teklif ettim hadi evlenelim diye. Çok mutlu oldu. Beklemiyordu. Çünkü benim evlilikle ilgili inceleyip sık dokuyacağımı biliyordu. Benim için eleme ve sık dokuma ve deneme o zamanla tamamlandı. En kötü halde boşanma hakkım hep elimde olacak. Bilgisiyle kendimde, o bilinçle evlenmeyi göze aldım. Diyeyim. Birlikte aynı evi paylaşmayı ve boşanma hakkının elde tutulmasının çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Evliliği de doğru yürütmek için önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Eşit ilişkiyi zorlayıcıdır. Yani elde ettim, bitti duygusunda olamazlar. Ben erkeğim, hükmederim duygusunu izin vermez boşanma hakkı. Erkeksin ama ayrılabilirsin. Yani kadına güç veren bir iştir. Bunu hep ben şeyle, bu ulusların kaderlerinin tayin hakkı konusuyla da çok benzeştiriyorum. Lenin'in bir benzetmesi var, bir Leninist kökenli bir kadın olarak. O şey derdi, boşanma hakkı ulusların kaderlerinin tayin hakkı derdi. Ve baskın ulusun erkek şeyin kadın olduğunu düşünürdü ve boşanma hakkı ikili ilişkinin doğru yürütülmesini sağlar. Ayrılma hakkının olduğunu bilmesi baskın ulusun daha dikkatli olmasını sağlar. Evlilik de böyledir. Baskın cinsiyeti bir şekilde geri teptirir. Senle eşit ilişki kurmaya zorlar ve bu bir ortak kültürlenmeyi, ortak bilinçlenmeyi, ortak yürütmeyi sağlar. Bir beraberliği. Yani benim elimde hep tuttuğum bir seçenektir boşanma hakkı. Sadece çok hasta olduğu zaman bu boşanma hakkı benden bitmiş bir haktı. Çünkü eşit değildik zaten. Çok hastaydı ama o hastalığını taşımamız gereken bir zamandı. Zaten doğru olan oydu. Ama onun dışında hep bende hissetmişimdir o hakkı. O konuda eşit ilişkiyi sürdürmüştür. Gerek ev içi işlerin paylaşımında, gerek sosyal siyasal işlerin paylaşımında eşit ilişkiyi birlikte yaşamışızdır. Sadece toplumun eşitsizleştirdiği noktalarda sıkıntılar çekmişimdir. O konuda elinden geldiğince o toplumun eşitsizleştirdiği noktayı tolere etmeye çalışmıştır. Kılıbık olma gibi şeylere maruz kalmıştır filan. Ya da etkin olduğumu hissettikleri zaman ne yapabilecekleri söylemleri karşılamıştır, dert etmemiştir. Etkin kadının kocası olmak da kolay bir şey değildir. Çünkü etkin kadının kocası olduğunuz zaman siz zayıf karakterli bir erkeksiniz demek oluyor, haline geliyor ve erkeğin gücünden alıyor. Onu dengelemeyi becerdik diye düşündüm ilişkide. Evliydik firar hikayesi olduğunda. Beni istemeye de birlikte gittiğimizde beni ben istedim annemlerden. Beni istemeye geldik biliyorsunuz diye. Yani bu tabii bizim ailede devrimdi. Sonra düğünler, nikahlar istediler. Yani isterler, geleneksel bir aile yapısı. Çeyizler bile çok önemlidir. Erkek tarafı ne yapar, kız tarafı ne yapar, oturulur, bunlar konuşulur. İşte filan filan. Bütün bu prosedürlerin hiçbirisi bizde gerçekleşmedi. Yani biraz belki bizimkilerin duygu olarak da yeter ki evlensin duygusuydu. Belki ondan da faydalanmış oldum ama o topa da hiç girmedim. Yani biz nikah yapacağız dedik. Kimseyi de çağırmayacağız dedik. Kimseyi çağıracak paramız yok çünkü. Nikah davetiyesi bastıracak paramız yok. Ya da bir ayağından operasyon geçirmişti. Onunla uğraşıyorduk. Çalışamıyordu falan. Yani gelir şeyimiz çok düşüktü. Bizimkilerden de hiçbir destek beklemediğimiz için. Nikaha böyle bir arkadaşımın annesinin ceketini aldım. Böyle düz bir siyah elbiseyle gittim filan. Gelinlik bile değil. Birkaç arkadaşımız geldi. Birlikte böyle bir nikahımızı kıydık, bitirdik. Yani bizimkilere karşı olan prosedürü yerine getirmiş olduk. Ama onu getirirken bile çok onların istediği düzeyi de gerçekleştirmedik. Onun en alt düzeyinde gerçekleştirdik. Boşanma hakkımız elimizde kalarak bir nikah haklarını onlara verdik. Sonra firar hikayesinden sonra kaçak duruma düştük. Yurt dışına çıktık. Bir yıla yakın Avrupa'da kaldık. İlk yoğun aranma dönemimizi atlatabilmek için. O niyetle gittik sadece. Çünkü hedefimiz yurt dışında yaşamak olsaydı zaten bu kadar meşakkatli işe ne gerek var? Bir şekilde yoluna olur girersin. Ölümcül bir şeyle uğraşman gerekmiyor. Geri dönmek kaydıyla oradaki arkadaşlarla konuşup öyle döndük. Döndük. İstanbul'da daha yoğun arandığımızı düşündüğümüz için Adana'da konumlandık bir süre. Oradan tekrar mücadele, örgütlenmeye katkı, neler olabilir ve kendi yaşantımızı ona göre nasıl uyumlulaştırabiliriz? Hem kaçağız, hem örgütlenmeye çalışıyoruz, riskli bir şey yapıyoruz. Hedefimiz o çünkü. Bir şekilde geçinmek durumundayız filan girdim. Hatta fotosporda tasihçi olarak çalıştım kaçak günlerimde. O arada bu beraberlik güzel sürüyor. Yani bu beraberlikte bir çocuk olsa bile bizi boşanma hakkımı elimden alacak bir konu değil artık gibi geldi bana. Kendimi iyi hissediyorum, güçlü hissediyorum. Hadi çocuk yapalım dedim. Yine çok mutlu oldu üçtü. Gerçek mi söylüyorsun? Yaptık. Bir çocuk yaptı. Doğurdu hatta kaçak günlerimiz. Ebesim. Ters doğdu kızım. Kıçtan makat gelişi doğdu. Ama evde yaptık doğumu. Adana'da. O kaçak koşullarda çocuğumuzla bir şekilde sürdürdük. Sonra İstanbul'a tekrar döndük tartışma süreci ile birlikte. Arkadaşların da önerisiyle. İstanbul'da eski ilişkilerimizden de son derece hoşgörü ve korumacı ve çevreleyici şekilde ilişkilerden de şey yaparak 96'ya kadar hayatımızı sürdürdük. 96'da yakalandık. Tam yine bir yılbaşı gecesi cezaevindeydik. O da şöyle bir şey. Yakalandığımızda aslında bizi takibi almaya, evimizi takibi almaya başlamışlar. Daha sonra dosyada gördük. Evimizi takibi al, yani bir şekilde deşifre olmuşuz demek ki. Evimizi takibi alan ekip dışında bölge karakoluna bilgi veriyorlar takip yaptıkları evi ki kendilerine o bölge polisi müdahale etmesin diye. Bölge karakoluna haber verdikleri zaman bölge karakolu da işgüzarlık yapıp ödülü kapmak için, çünkü o tür işlerde kim yakalarsa o ödülü o alıyor. Bunları sonra öğrendik. Ödülü kapmak için bizim eve onlar şeyin dışında erken baskın yapmışlar. Asıl bizi takip edenlerin dışında. Biz de evde yoktuk. O gün Ankara'ya gitmiştik. Kreşteydi. Kreşten amcası karşılayacaktı onu. Evde amcası olacaktı. Biz de akşam dönecektik. Amcası evdeyken adamlar basmış evi. Kreşten geldiğinde işte içeri almaya çalıştıklarında çığlık çığlığa bağırmış falan. Yakın bir komşumuz vardı. Öğretmeni demiş ki ya komşuya bırakıyorduk arada. Eski arkadaşlarımızdan biriydi. Oraya gidip bir de orada karakol kurmuşlar. Eve geldik karakola girdik zaten. Şey. Neyse. Ben bir söylendim. Tipik kadın numarası çekerek. Ayakkabılarınızla evime nasıl girersiniz diye. Sıradan bir kadın pozisyonu alayım haline girdim. Kirletmişsiniz halılarımı diye bağırdım bunlara. Şaşırdılar falan bu kadın ne diye. Ben de niye bastılar, nasıl bastıları çok keşfetmeye çalışıyorum. Olayları anlamaya çalışıyoruz. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Adamlar şaşırdılar. Tamam hanımefendi yok bir şey. Tamam şey yapmayız, çok kirletmeyiz falan yaptılar. Kim bu basanlar? Niye bastılar? Nasıl bastılar? Bizi ne kadar biliyorlar falan. İşte eşime sen ne iş yapıyorsun? Peynircilik yapıyorum. Peynir alıp satıyorum. Arabamız var bir tane. Onda da peynirler var. O öyle dedi. Bana sordular ne yapıyorsun? Reklamcılık yapıyorum falan. Kızınız da komşuya bıraktık korkmayın falan dediler. Yani gayet şeyler. Neyse kızımız komşudaymış. Ev tutanağını tuttular. İşte 5-10 kitap aldılar evden. Birkaç şey aldılar. El yazısı notlar falan. Aldılar gittiler. Gittiler. Kayınımla beni bıraktılar kızımız da komşuda. Gittik kızımızı aldık. Ne yapacağız? Nasıl şey yapacağız evden? Niye beni almadılar? Demek ki olayları bilmiyorlar. Demek ki aranma şeklimizi, aranmayla ilgili bilgiye sahip değiller bunlar. Hemen evi terk edelim dedik onları öğrenmeden. Öğrenirler çok sürmez patlar. Evi terk ettik. Tanıdık arkadaşlara gittik kaldık o gece. Etraftaki arkadaşlara haber verdi, ne aldılar diye. Ondan sonra kendimce Ailemden falan acaba yetkili birilerinden, karakoldan onu alma şansımız olur mu? Adamlar çünkü niçin aldıklarını bilmiyorlar. Niçin aldıklarını öğrenmeden şansımız olabilir mi derdindeyim. Rüşvet falan verebilir miyiz? Kartal'daki kuyumcu bir bizim çevreden arkadaşımız vardı. Onunla irtibat kurdum. Kartal polisi, Kartal karakolu almıştı. Rahmanlardaydı hepimiz. Kartal'daki arkadaş şey dedi. Tamam, ben irtibat kuruyorum polisle. Kuyumcuların polislerle ilişkisi vardır. Sonra beni aradı. Hemen gel. Kocan çok da acıkmış. Ona yemek götür, sana verecekler, teslim edecekler dedi. Ama hemen İstanbul'dan uzaklaşın bir 15 gün dedi. Komiser öyle diyor dedi. Var avukat. Pek avukatlık yapmadı ama. Orada bekliyorum seni dedi. Oraya gittim. Gelmemiş o arkadaş ama telefon etti oraya. Dedi ki sen git karakola hemen. Daha yeni mi geldin? Alacaksınız onu dedi. Yemek götürelim. Yok yok, zaman yok, boş ver, çıkınca o dışarıda yer dedi. Gittik karakola, ya kapıdan. Dedik ki böyle böyle eşim buradaydı. Onu görmeye ve almaya geldim, bırakıyormuşsunuz. Sen gel dediler. Avukata da sen git dediler. Yolda avukata da söyledim, ben de aranıyorum. Yani biz aranır konumdayız, haberin olsun. Ne yapacaklar bilmiyorum. Yani açığa çıkar mı orada, beni alırlar mı, almazlar mı bilemiyoruz ama görebilmek için göze almak zorundayız galiba. Sonra da çünkü dönüp dönüp ben gitmedim, o yüzden galiba bırakmadılar diyeceğiz. Hep o soru kalacak bizde. Belki erken gitseydik alabilirdik adamlar uyanmadan diyeceğiz. O yüzden denememiz gerekiyordu. Gittik, beni de aldılar. Bir gün sonra ben de girmiş oldum içeri. Göndermişler zaten vatana. Beni de gönderdiler. Orada işkenceler, sorgular vesaire. Tam Metin Göktepe'nin öldürüldüğü, Ümraniye cezaevinde 3 kişinin öldürüldüğü günler. İşte 10 gün, 12 gün mü? 12 gün falan gibi bir sorgu sürecinden sonra savcıya şey yaptılar. İfade vermeyerek örgüt üyesi olduklarını kanıtlamışlardır diye. Savcı dedi, ifade vermeme tutumunuzu burada da sürdürebilirsiniz örgüt üyesiyseniz. Öyle bir tutumumuz yok. Verdiğimiz ifadeyi okuduktan ve benim verdiğimi yazmış olduklarını gördükten sonra ifade vereceğim. Niye vermeyeyim? Peki o zaman soruyorum falan, neyse, sorgudan sonra bizi içeri attılar. Şu dosya zaten hazırda duruyor. Ama geçmiş bir hikayeydi. 88-96. 96'ya girerken, 95'ten 96'ya girişti. Dolayısıyla o günlerde onları daha enterese eden başka konular vardı ve biz çok planladıkları bir zamanda almadıkları yerdeydik. Planlamadıkları bir zamanda ellerine düşmüş olduk. Belki ondandır. Biraz kolay geçti. Yani biz mahkemede bırakıldık ilk duruşmada ve beraat ettik. Böyle bir zaman. Bu arada yine bir geri dönüş yapayım. Adana'da kaldığımız süreçte politik olarak erkeklerin esas alındığını daha çok tanık oldum. Temel alınan şey erkek. Orada sen eşit ilişki kurmak istesen de etrafındaki insanlar o eşit ilişkiyi tercih etmiyorlar. Erkeği esas oluyorlar, erkeğe soruyorlar, erkeği şey yapıyorlar, kabul ediyorlar. Öğrenci gençlikte biraz farklıydı bu. O yüzden ben oradaki öğrenci, Çukurova Üniversitesi öğrencileriyle bir okuma, birlikte bir şeyler yapma grubu oluşturduk. Birlikte kitaplar okuduk. Birlikte tartıştık. Siyasal süreçleri birlikte tartıştık ve birlikte pankartlar astık filan filan. Yani kadınlar, kadın olarak diğer bizim topluluk daha erkek duruştaydı. Daha erkek kadın olman gerekiyordu. Onlarla bir siyasal ilişkide sözünün dinlenebilmesi için, sözünün kıymetli sayılabilmesi için, kıymetli söz söylediğini anlayabilmeleri için erkekler daha öndeydi her zaman. Orada onu çok derin hissettim. Antep'teki arkadaşlarımdan daha fazla yaşadığım bir gerçekti. Antep'te değildi böyle. Antep'te sanki eşit ilişkiye daha yakındık biz. Adana'da daha azdı bu. Şeyde İstanbul'da daha incelikli idi her şey. Direkt hiçbir zaman kadın erkek ayrımını yüzüne yüzüne vurmazlar. Çok bariz olmaz. Adana'da daha barizdir. Ama İstanbul'da da incelikli şekilde sürdürülür o hiyerarşi, erkeğin önemi, onun sürdürücülüğü falan. Genel olarak siyasal kültürlenmede bunları hemen aşamıyorsun. Bir zaman istiyor, bir çaba istiyor, bir kavga istiyor. O kavgaların sonucunda bir mesafe alıyorsun. Farkındalık yaratmak bir kavga süreci. İlk fark ettiğinde seninle çatışmak istiyor. Onu anlatabilmek çatışmayı göze almaktan geçiyor veya olanı olduğu gibi boş ver geç anlatmaya uğraşma haline gelebilirsin. Sonra ve ben cezaevinden sonra bizim için o zamana kadar sürdürmeye çalıştığımız siyasal süreçler hep yeniden eski topluluğumuzdan da birlikte bir şeyler üretebileceğimiz referanslar kaybolsa bile eski topluluğumuzun aldığı kültürden de yeniden bir şeyler üretebileceğimiz duygusu çok daha yoğundu. 96 sonrası bu duygularımız giderek yeni ilişkileri oluşturmak ve demokratik toplumsal ilişkileri daha çok çoğaltmaya çalışmak haline dönüştü. Kendi inandıklarımızla ters olmayan bir yaşam biçimi içerisinde kendi hem ekonomik süreçlerimizi şey yapmak ki daha öncesinde de bunu yaptık. Kaçak günlerimizde her zaman çalıştık, manav işlettik, işte peynircilik yaptı bilmem ne ama kaçak süreçlerimizde ben resim yapıp sattım. Resim yapmayı çok severdim. İçerideyken de bayağı yaptım. Bütün bu süreçlerimiz çıktıktan sonra bir de kızımız var. Kızımız o süreçte arkadaşlarımızla kaldı. Biz cezaevindeyken kısa bir süre yanımıza aldık. Korkulu bir kabus halinde hissetmemeliydi cezaevinde yaşadığımızı. Nasıl bir yer olduğunu görürse daha kolay atlatır diye düşündük. O yüzden arkadaşların itirazlarına rağmen istedik yanımıza. Kısa bir süre için içeriği gördü. Orada da arkadaşlarla yaşadığımızı gördü. O dönemde cezaevinde şuna dikkat çekmek istiyorum. Evet, o da benim üçüncü bir cezaevi deneyimimdi. Kadınlık durumunu sorgulamayı bırak. Devrimcilik durumunu bile çok feodal kavramış bir sürü kadınla birlikte kaldım. Şöyle tanımlıyorum kafamda. 70'li dönemlerin devrimcileri bizim dönemin, 80'li dönemin, 78'li kuşağın diyelim, daha ilerisindeydi. Şey açısından, kadın erkek ilişkileri, sosyal ilişkilere bakış açısından 38'liler bizden daha ilerideydi. Onlar için işte onları çevreleyen halk Hayattan çok öğrenci gençlik hareketi vardı. Ve öğrenci gençliğe bazı şeyleri anlatabilmek için halkın değerlerini kutsal olarak kabul etmek zorunlulukları yoktu. Kendi değerleriyle gelişiyorlardı. Oysa 78'de biz halkı da katmak için uğraşırken onların değerleriyle çelişmemek adına o değerleri bizim değerler gibi zanneder hale geldik. Kişi kişi herkes farklı davranmış olabilir ama toplamda böyle bir hal vardı. Ben belki Antep'te daha az hissetmişimdir, Adana'da daha çok hissedilmiştir, İstanbul'un filan mahallesinde, Ankara'nın falan mahallesinde daha çok hissedilmiştir filan filan gibi. O günkü kendi kültürünü taşıyan erkek arkadaşlar ya da kadın arkadaşlar, kendi kültürlerinden sıyrılmadan halk kültürünü çok kutsayarak onların feodal değerlerini öne çeker haldeydiler. Onlarla bütünleşmek adına. 90'lara geldiğimizde bu daha katmerlenmişti. 96'da ben cezaevine girdiğimde bunu iyice fark ettim. Cezaevi içi son derece serbest, devrimcilerin hepsinin içeride egemen olduğu bir yerdi. Koridorlar serbest, koğuşlar arası birbirine gidiş gelişler serbest. Kadın koğuşundan biz hafta sonları, cumartesi, pazar günleri erkekler koğuşuna, o da kendi kurallarımız olduğu için cumartesi, pazar. Erkekler koğuşlarına gidip, erkekler koğuşunda tavla atabiliyorduk. Bizim erkekler koğuşu biraz daha özgürdü. Diğer örgütlerin erkekler koğuşları daha biraz sertti bu işlerde. Onlar okuma yazma yapıyor. Okuma yapıyordu sadece şeydi. Eğitim çalışmaları yaparlardı. Şimdi tuvaletler erkekler koğuşunda üst katta. Tuvalete çıkacağın zaman senin önünden bir erkek çıkıyor. Bütün tuvaletleri boşaltıyor. Beş tane tuvalet var. Ben bir tuvalete gireceğim. Beş tuvalete boşaltın, bayan yoldaş geliyor yapıyorlar. Bir kadın o beş tuvaletten biri için bütün tuvaletler boşaltılıyor, giriliyor. Bizim erkek arkadaşlarımızda bu eğilim yoktu. Çünkü bizim erkek arkadaşlarımız biraz az sayıdaydı ve geçmişten 12 Eylül öncesi kültürden gelmeydiler. Onlar itiraz ediyorlar saçma diye ve ben başıma buyurup çıkıyordum tuvalete. Tuvalete tık tık yapıyordum. İçeride birisi varsa öhö desin yani. Ya da dolu desin yani. Bunu yadırgıyorlardı. Bayan yoldaş tuvalete tek geldi diye. Kadınlar dedi ki ama sen bilmiyorsun burada neler oldu. Ne oldu dedim birlikte kaldığım kadınlar. Ne oldu ki? Bir adamı karısını öperken yakaladılar dedi. Yani adamın içi geçmiş, boşluk bulmuş, üst kata çıktığında etrafta da kimse yokmuş, karısını öpüyormuş. Yani artık böyle olmuş bir topluluktu bizim topluluk. Devrimci değerler böyle gericileşmeye doğru gidiyordu. Halkla bütünleşmek adına. Ya da ben görüş yerine gideceğim. Beni çağırdılar için geldi. Ayağımda taytla görüş yerine doğru koşturuyorum. Kızlardan birisi hızla çağırdı. Çabuk gel, çabuk gel. Ne oldu? Biz böyle çıkmıyoruz görüş yerine. Niye? Halkımıza karşı böyle taytla gezmiyoruz. Allah Allah dedim. Siz gezmeyin. Ben gezerim ya. Bana ne? Ya da erkekler koğuşuna hafta sonu giderken bir erkek geliyor başımızda yani bizim erkekler yapmıyordu benim siyasal ilişkimdeki arkadaşlarım ama diğer bütün örgütler böyle yapıyordu. Bir kadınları erkekler koğuşuna götürecekler uzun bir koridor. Biz C2'deyiz. Onlar işte C9'da, C11'de filan. Giderken yol boyu başlarında bir erkek, arkada 10 tane kadın, bir horoz 10 tavuk hali. Yani niye böyle yapıyorsunuz? Yani biz kendimizi savunabiliriz. Koridordaki duruyor olan erkek gardiyanlar da bize saldırmıyor. Bize taciz etmek babında da bakmıyorlar. Zaten biz oradan geçerken kafayı duvara gömecekler neredeyse. Bunlar terörist kadın, bunlar şey kadın. Bunlara bulaşılmaz diye kafayı duvara gömecek haldeler. O koridorda niye başımızda bir erkek tutuyoruz arkadaşlar? Dediğimde işte kadın ve kocası bir şeyini öpmüş. Sonra erkeklere bunu sorduğumda içeride bir cezaevi komitesi vardı. Onlar arada bizimkilerin koğuşuna gelip tavla atmaya, çaktırmadan girişirlerdi. Onlara dedim, yani niye böyle yapıyorsunuz? Bu kadınlara hakaret hissediyor. Sen serbestsin dediler, şey olmaz. Sen feministsin ya, onun için serbestsin dedim. Ben sosyalist olduğumu zannediyorum ilk önce. Yani feminizmi de güzel buluyorum ama ben sosyalist olduğum için bunu soruyorum. Ve böyle ceza şeyine, sizin aldığınız bu kurallara uymayanları kapı önüne koyuyorsunuz. İsterseniz beni kapı önüne koyun ama ben bu kurallara uymayacağım. Sen feministsin, onun için bildiğini yap dediler. Yani komitenin aldığı önlemlerin dışına çıkmış oldum. Ben tek başıma o koridorda gidip geliyordum. Böyle. Kızım sordu bir gün oraya aldığımızda küçük. İşte C2 koğuşundayız. 11. koğuşa gidip geliyoruz. Koridor boyu yürürken, anne bu erkek koğuşu, bu erkek koğuşu, bu erkek koğuşu, bu erkek koğuşu. Kötü adamlarla kadınlar daha mı az çarpışıyorlardı da kadınları daha az aldılar diye sordu. Yani kadınlar kötü adamlarla çok kapışmak istemiyor mu gibi. Nasıl sorarsın, nasıl dersin bilmiyorsun işte. Yani o şeyden, politik tutuklulardan kalabalığın erkekler olduğunu, kadınların ise çok az sayıda olduğunu, 2 koğuş, 3 koğuş kadını var, 15 koğuş erkek var. Bunu küçücük çocuk aklıyla sormuştu o zaman. Cezaevi sonrası işte Yaşamga ailesi direkt bir siyasal yapılanma içerisine yer almayış halimiz ama siyasal yapılanmalarda yer alan dostlarımıza destek halimiz sürdü her zaman. Doğru bulduğumuz her şeyin içinde yer aldık. Siyasal ilişkinin üzerimize düştüğünü düşündüğümüz, kendimize görevler edindiğimiz işleri yapmaya çalıştık. Geldiğinde bir karaciğer problemi başladı. Karaciğer nakli olması gerekiyordu. Türkiye'de o yıllarda pek iyi yapılamıyordu. Yurt dışı süreçlerini zorladık. Yurt dışında Hamburg'da nakil oldu. Nakil için verici olarak ben karaciğer verdim. Karaciğer verme sürecinde başta da anlattığım işte o psikolojik şeyden filan geçiyorsun. Yani organlarının tümünün testlerini yapıyorlar ama psikolojik test de çok önemsiyorlar. Vermeye gerçekten gönüllü müsün? Gerçekten hazır mısın olayına? Cezaevleri yaşamış olduğumu kendi öz sürecimde duyunca şeyi bile önemsediler. Kendine bir sürü alete bağlı olarak uyanacaksın verdikten sonra. O aletlere bağlı olarak uyandığın zaman kendini işkencede hissedebilirsin. Bunun için ameliyathaneyi önden bir görmen gerekiyor. Nerede uyanacağını bilmen gerekiyor gibi. Hiç kimseye açmadıkları ameliyathaneyi önden gezdirdiler, refakat ettiler, bana anlattılar nasıl, ne süreçler yaşayacağımı. Çok iyi bir hastaneydi. O hastane de zaten Avrupa'da antifaşist doktorların yoğun olduğu bir hastaneymiş. Çok bilinen bir hastaneymiş. İyi de şey oldu. Doğru yerde ameliyat olduk. Doğru biçimde yürüdü. Benim kilo sebebimle beni kabul etmek istememişlerdi. Çok kiloluydum. Kilolu olduğum için senden almayız dediler. Ama ben yemek yemeyi çok seviyorum. Cezaevinde çok aç kaldık. Onun içinde sanki önümden yiyecekler kaçacak gibi bir duygudayım. Hep böyle yaşadım uzun yıllar. Son birkaç yıldır hayır artık cezaevine girmeyeceğim diye karar verince o şeyden sıyrıldım. Yiyecekleri de hep bulacağım, boş ver falan haline geldim. Zayıflamam gerekiyordu, yoksa benden almayacaklardı. Ben bir ay içerisinde 15 kilo verdim ciğer verebilmek için. Yani onu yemekten çok sevdiğimi, ekmekten daha çok sevdiğimi hep ona söyledim. Bunun için yaşamaya borçlusun diye. Bir 5 sene yaşayabildi. Sonra karaciğerde kanser nüksetti. O yüzden kaybettik. 2009'da kaybettik onu. Avrupa'da yaşadığımız süreçler de zorlu süreçlerdi. Benim oturumu almaya çalışma süreçlerim, ekonomik olarak orada kalma süreci. Kızım Türkiye'de kaldı 2,5 yıl. Ben Türkiye'ye dönemedim orada oturumu almak için. Bizsiz orada yaşamak istemiyordu. Tedaviyi bırakıp gelmeyi düşünüyordu. Sizler yoksanız 3 yıl 5 yıl fazla yaşamanın benim için bir kıymeti yok. Sizlerle birlikte yaşamımı sürdürmek istiyorum. O yüzden sen bunda değilseniz ben burada kalmam diyordu. O yüzden oturumu çok zorladık orada. O oturumu zorlamak anlamında burada kaldı, ben orada kaldım. Acılar çektik filan. Yani karaciğer vermekten daha zorlu olan süreci daha sonrası süreçti. Yani biz işte can ciğer olduk. O canım der, ben ona ciğerim der hale geldik. İyi zamanlardı, kötü zamanlardı. Sonra 2009'da kaybettik. Fazlasıyla beraberdik ve aramızda yüksek bir telepatik güç vardı sanki. Ben hayatımda, yani bunlar çok metafizik geliyor, bana da metafizik geliyor. Açıklanamayan, bilim dışı ilişkiler hali ama ben hayatımda bir kez böbrek sancısı, ölümünden 3 gün önce. Böbrek yetmezliğine başlamış, hastaneye alınmış. Ben Türkiye'deyim. O gün hastaneye kaldırılmış ve ben hayatımda ilk kez bir böbrek sancısı, ağır bir böbrek sancısı yaşadım o gün. Hastaneye alındı o gün. Doğum sancısından beter bir şeydi. Bir arkadaşım geldi, bir ilaç getirdi. Sıcak sulara oturduğum yerlerde tepinde yokladım her tarafı falan. Bir daha da hiç yaşamadığım bir sancı bu. Böbrek yetmezliği yaşamaya başlamış o gün. İşte hastaneye alındığını duyunca atlayıp gittim. Sonra bir vize aldık. Aynı gün o da gelebildi. Ben sabah uçakla gittim. O öğlen geldi ama yutulmuştu. Yetişemedik. Ölmemişti ama uyutulmuştu. Uyanamadı. Kaybettik. Sonra bu 14 Şubat'ta defnettik. 15 Şubat'ta kaybettik. 14 Şubat'ta Türkiye'ye getirdik, defnettik. Sonrası hayatımda erkeksiz olmayı çok ağır hissettim. Erkek olarak varlığı bile çok büyük güç veriyormuş. Toplumsal ilişkilerde, kurduğun iş ilişkilerinde, yani güçlü bir kadınım ben. Her şeyi taşırım. Kendimden başka hiçbir şeye dayanmadım. Ama ciddi olarak büyük bir güçmüş bizim için. Onda erkek olmanın gücü de, tabii kendi kişiliğinin gücü de yüksekti. Kişilik olarak çok güçlü bir insandı. Onunla kurduğum birlikte eşit ilişki kurmak için onun da zaman zaman ceremelerini çektiği ilişkilerimizin hepsi kayboldu. Erkeklerle arkadaşlığım bitti mesela. O dönemde daha az olan kadın ilişkilerim pek kalmadı. Daha çok kadınlara dönük, onun ölümünden sonraki ilişkilerim daha çok kadınlarla sürdürebildiğimi gördüm. Erkeksiz bir kadın olarak kadınlarla ilişki sürdürebiliyorsun. Erkek kadın ma ile ilişki sürdüremiyorsun. Bunu gördüm. Bir kadın olarak ekonomik olarak tam sıfırlamıştık biz. Hiçbir şey kalmamıştı. İş, ev, hiçbir şey kalmamıştı. Dostlarımızdan başka. Yine kimseye yaslanmamak için, kimseden bir şey talep etmemek için pazarcılığa başladım. Bir 5 yıl kadar pazarcılık evinden sonra buraya girdim. Pazarcılık sürecinde erkeklerin ne kadar acımasız bir dünya kurduklarını orada gördüm. Eğer çevrende bir erkek yoksa, abin, kocan yoksa, sana hamilelik yapan bir erkek yoksa, bütün güçleriyle sana saldırıya geçiyorlar pazardaki. Küçük çocuk, erkek çocuklar bile. En zayıf halkasın orada bir kadın olarak. Arabamla malı indirmeye giriyorum pazara doğru. Çocuk önüme küt diye sandığını çekiyor. Yavrucum bak, yolu kapattın. Geçeceğim. Bekle diyor. 10 yaşında çocuk bana kafa tutuyor. Kavga etme gücüm yok. Edersem onlar sülale. Karslılar, Malatyalılar, Sivaslılar. Bir bölgesel olma gücüyle yaşıyorlar. Sen tek kadınsın. Gelip senden para koparmaya çalışan, haraç kesmeye çalışanlar çıkabiliyor. Öyle birisi benden para istemeye çalıştı. Ne yani? Kazandın. Vermeyecek misin? Kazancımın ortağı mısın? Ben başkalarının hakları için hapse girmiş birisiyim. Senle mi uğraşmayacağım? Gibi bir jargonla orada tutunmaya çalıştım. Kendi hakkımı mı yedireceğim sana? Sen kimsin? Yine pazarda benim duruşuma çok saygı gösterdiği için uzaktan beni izleyen bir başka pazarcı esnaf vardı. O bana hamilik yaptı, beni ablası saydı. Pazardan çıkana kadar beni beklerdi akşam. Abla işin bitince çıkalım derdi. Arabam bozulabilir, birisi gelip bana dalaşabilir, kavga çıkarmak isteyebilir. Onun için beni beklerdi ve ben çıktıktan sonra çıkardı pazardan. Çok, ne diyeyim, çok iyi bir insandı. Hala çok görüşürüz. Yani böyle güzel şeyler de yaşıyorsun, kötü şeylerin arasında. Güzel dostluklar filizleniyor. Kendi gücünü görüyorsun. Evet, ağır şeyler yaşıyorsun. Buz gibi şeyler, bir sürü laf atmaların arasında bir yol bulmaya çalışmalar, dengeler tutturmaya çalışmalar, ağırlığını korumaya çalışmalar filan. Sonrasında işte belediyeye böyle girdim ve buralarda çalışıyorum. Daha çok geçmişten de benim gibi yaşamış siyasal süreçleri beni anlayabileceğini ve onları anlayabileceğimi bildiğim kadınlarla daha çok arkadaşlığım sürüyor. Toplumsal ilişkilerde muhalefet etmem gereken her bir şeyin içindeyim. Gücümün yettiği kadar doğru bildiğim her şeye dahil oluyorum. Böyle bir şey bitti. Ve bugün buradayız. Senler okuyorsun.